Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Şubat Pazartesi. Yıl 2011, ay 2, gün 45, Kasım 99.
1432 Hicri Rebiülevvel 11, 1426 Rumi Şubat 1.
Mevlid Kandili.
Sevgililer Günü.
Fırtına.
Mevlid Kandili. Rebiülevvel'in 12. gecesi İslam peygamberi Hazreti Muhammed dünyaya gelmiştir. Bu mübarek güne Mevlid-i Nebi denilmiştir. Hazreti Muhammed'in babası Mekke başkanı Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, anası Beyni Zühre kabilesi başkanı ve Vehb'in kızı Amine Hatun'dur. Hazreti Muhammed 40 yaşındayken Tanrı tarafından elçi olarak gönderildiğini ilan etmiştir.
Yemek listesi gün 45. Şehriye çorbası, etli kapuska, pilav, börek, salata ve meyve.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت الدم في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا اهم حاجه حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا كلمة أنا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي
أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي دول الربيع الاثنين بلون أخضر وببتسم من سعادتي ولا أحسابي
كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı Amir Eid ve arkadaşlarından Saud el-Horaya ya da tam tabii bunun telaffuzu da kolay değil Arapça bilmediğim için ama Özgürlüğün Sadası diye bilinen bir şarkıyla açtık. Özgürlük bizi çağırıyor. Özgürlüğün sesi bizi çağırıyor. Her ülkemizin her şehrinde ve her o şehrin her sokağında bu çağrı var. Biz tarihi yeniden yazıyoruz. Bizimle berabersiniz. Bize katılın ve rüyamızı gerçekleştirmekten alıkoymayın bizi diyor. Çünkü bizim tek silahımız rüyamız diyorlar. Bütün bariyerleri, bütün setleri çiğnedik diyen hoş bir şarkı Amir Aid ve arkadaşları tarafından yapılmış bir videodan aldık. Neden bahsettiğimiz belli herhalde.
Evet. Artık Tahrir Meydanı'nda çadırlarda kaldırılmış. Fazla bir gösterici kalmadı ama ilginç gelişmeler var. Ordu ben özgürlüğün koruyucusuyum mealinde açıklamalar yaptı. 5 bildiri verdi bugüne kadar. İşte bunlardan en sonuncusu da parlamentoyu fesheden ve 6 ay içinde seçimler olacağını söyleyen bildiriydi. Bir tedirginlik de var tabii. Hem yani, Mısır'da hem de Mısır'ın dışında. Yani.
Evet, tabii şeyi de belirtmemiz lazım. Biz cumartesi günü özel yayın yaptık. Beysun Gökçe'nin saatinde ama Açık Gazete dinleyicileri açısından cuma günü 18 günden sonra mübarek devrildi. Şarm el Şeyh'e gitti. Orada özel bir lüks bir malikanesinde çekildiği belirtiliyor. Ve işin ilginç tarafı şeyi de iktidarı da devrettiğini açıklayan şey başkan yardımcısına değil, Ömer Süleyman'a değil. Yeni sadece 10-15 gün falan oldu şeyin başkan yardımcılığı Ömer Süleyman'ın, Ömer Paşa'nın ama o kadarla kalacağı benziyor. Çünkü ona bırakmadı ve ordu şey konseyi değil mi? Yüksek Komuta Konseyi diye evet, bir şey.
Şu anda Ömer Süleyman'ın durumu belli değil. Yani ne görev alacak veya herhangi bir görev alacak mı? Bu da tartışılıyor.
Yani eğer şeyler tabii onları da söylememiz lazım. Eğer tarihte benzeri bir şey bir rakama rastlandı mı bilmiyorum. Yani çeşitli Twitter'cıların yazdıklarına göre 20 milyona yakın Arabiya gazetesi de yazmış galiba. İnsan evet. Mısır çeşitli kentlerinin sokaklarındaydı yani.
Genelde bu gibi rakamlarda bir ortalama alınır en düşükle en yüksek arasında. En düşük verilen rakamı bilmiyoruz ama hani ikiye bile bölsek ülkenin %10'dan fazlası sokaklara çıkmış demek. Bu çok ciddi bir şey tabii ki.
Evet, belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük şeylerden bir tanesi. 18 günlük kitle gösterilerinden sonra Mısır halkı 30 yıllık çok kanlı işkencehanelerin kol gezdiği yolsuzluğun ve yani her türlü kepazeliğin mesela bir blogger'ın sadece 4 yıldan beri hapiste olduğunu biliyoruz.
Evet.
Mübareği eleştiren bir bırakılmış ama.
Evet, yani neredeyse işte blok teknolojisinin icadıyla birlikte girmiş hapise ve artık devrimle beraber çıkmış.
Evet, böyle bir şeydi. Umudun Zaferi diye Ronnie Krausman güzel bir yazı yazmıştı Common Dreams'de. 18 günlük kitle gösterilerinden sonra Mısır halkı 30 yıllık diktatörlüğü yıktı, devirdi, devrim yaptı ve gerçek bir özgürlük, haysiyet ve gerçek bir demokrasi içinde hakiki bir şansı ortaya koydu diyor. Milyonlarca insan gibi biz de son 2,5 hafta içinde çakılıp kaldık ekranlarımıza, bilgisayar ekranlarımıza ve El Cezire, diğer CNN de dahil olmak üzere uluslararası televizyon ekranlarına biz de burada Açık Radyo'da özellikle Açık Gazete'de size yansıtmaya çalıştık dinleyicilere bu meseleyi.
Umudun Zaferi aslında çok doğru bir niteleme çünkü Tunus'ta başlamıştı bu Tunus'tan Mısır'a sıçramıştı bu hareket. Şimdi Mısır'dan başka yerlere en azından şimdilik sıçrayacakmış veya sıçrayabilirmiş gibi gözüküyor. İşte hafta sonu Cezayir'de gösteriler vardı. 300 kişi tutuklandı. 300 civarında kişi olduğu söyleniyor. Tutuklandı.
Ama ne, muazzam korktuğunu da gördük Cezayir'deki.
Evet, 30 bin polis yığıldı başkente. Orada da gösterilerin artması mümkün olabilir. Yemen'de bir şeyler oluyor. Yemen'de devlet başkanı Ali Abdullah devam Salih
evet.
2013'te o da iktidarını devredeceğini belirtmişti, beyan etmişti. Ama
halbuki ömür boyu aslında uzatmaya karar vermişti. Hatta oğlunun da aday olması ihtimal var. Bir hanedan kuruyordu fakat vazgeçti o da.
Vazgeçti.
Yani 2013'te gideceğim oraya kadar bekleyin dedi. Hatta Libya'nın diktatörü de Muammer Kaddafi de beklesenize canım adamı dedi.
Biraz soğur ama o ateş diye düşünmüştü evet, olabilir herhalde. 2013'e kadar. Ancak işte Yemenliler yemedi gibi çok klişe ve korkunç bir manşetle belki devam edebiliriz. Hafta sonu yine binlerce kişi yürümüş.
Evet ya yani üçüncü gününe girmiş oluyor gösteriler aslında Sana'da. Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını istiyor. Öğrenciler, üniversite öğrencileri kentin ana meydanı yakınındaki başkanlık sarayına yürümek isteyince polis müdahale ediyor. Çatışma, birçok coplama olayı var. Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde de 120 kişi gözaltına alınmış. Uzatma yok, miras yok, saati tekrar kurmak yok demişti ama hakikaten dediğin gibi de yemiyorlar. Yemen'de de polis gösterilere müdahale etmek zorunda kalıyor. Başka da gösteriler var. Filistin kabinesi de yeniden.
Evet. Eylül ayında parlamento seçimlerine gidilecekmiş. Bu arada Tunus'ta işte bu umut dalgası dedik ya, Tunus'ta Mısır'daki devrimcilerin başarısını kutlamak için halk yine sokağa dökülmüş. İsrail'de bile aslında olumlu görüşler çıkmaya başlamış Mısır'la ilgili olarak. Özellikle Mısır ordusunun mevcut anlaşmalara, bunların içine İsrail'le yapılan anlaşmalara dahil olmak üzere, barış anlaşması dahil olmak üzere bağlı kalınacağını açıkladığından sonra İsrail'de de ya Mısırlılar aslında fena da bir şey yapmadı sanki mealinde yorumlar belirmeye başladı hafta sonunda.
Dün El Cezire'de Haaretz'in gazetecisi cesur ve çok önde gelen, hayranlıkla izlediğimiz gazetecilerden Gideon Levy de ya öncelikle bir İsraillere düşen bütün dünyadaki insanlar gibi bir burada yapılmış olan halk ayaklanmasının devrimini bir kutlamaktır. Stratejik hesapları filan bir kenara bıraksak çok iyi olur dedi. Öyle hoş bir açıklama vardı. Yani şimdi Mısır'da henüz bir demokrasi yok. Ordu daha tek şey olarak iktidara el koymuş vaziyette. Daha doğrusu iktidarı devralmış durumda. Ve yeni kurulmuş özgürlüklerinde tehlikeli bir noktada olduğunu biliyoruz. Ama ülkede yani hem özgürlük hem de adalet açısından devasa bir adım attı. Yani görülmemiş bir cesaretle ve kararlılıkla 18 gün sokaklarda inmediler. Ne Tahrir Meydanı'na ne de herhangi bir yerine bıraktılar haydutlarına karşı.
Evet, göstericilerin zaten temel talepleri arasında işte parlamentonun feshi, yeni seçimler ve yeni bir anayasa yer alıyordu. Bunlara evet denildi ama bunlara evet diyen kurum ordu, tabii şüpheleri yaratan da bu. Öte yandan işte göstericilerin bazı talepleri, önemli talepleri vardı başka. İşte siyasi tutukluların serbest bırakılması ve bu meşhur olağanüstü hal kanunu durumunun
30 seneden evet, beri 30 devam
seneden ediyor. Beri devam eden olağanüstü hal durumunun kaldırılması.
Herkes sokaktan alınabiliyor. Her gece yarısı polis gelip insanları götürebiliyor. Bir daha da haber alınamıyor. Yani dünyanın en korkunç rejimlerinden biriydi. Fakat yani şeyde diyor ki Ronnie Krausman da ülke dev bir adım attı özgürlük ve adalet yönünde ve kararlılıklarına, gösterdikleri zekaya, cesarete ve temel nezaket zarif hallerine ve dürüstlüklerine bakılacak olursa 25 Ocak tarihinden beri 25 Ocak devrimi diye geçecek tabii besbelli o ilk büyük gösteride ve Mısırlılar o zaman bu büyük arayışlarında şeye kavuşacaklar diyor. Yani çok ilginç aslında. Bu mesele sadece Mısır'ı falan kapsamıyor. Yani.
Evet. Mısır'ı kapsamadı.
Yani sadece Müslüman, Hristiyan ve diğer Kopt falan olsun, yalnız Mısır'ı değil. Yani bütün Orta Doğu ve hatta bütün insanlık için olağanüstü bir devrim.
Kesinlikle. Zaten bu devrimde umut verici olan da ilk başladığı zaman rejimin müdahalesi sonucu ölenler dışında veyahut genel olarak rejimin müdahalesi sonucu ölenler dışında barışçıl olması. Yani
en büyük özelliği.
Evet, en büyük özelliği ve umut verici olan, işte etkileyici olan, başka coğrafyalarda da insanlara bir şeyler yapmaya iten o. Hatta örneğin hafta sonu İtalya'da da gösteriler oldu. Berlusconi, hükümeti Berlusconi'ye karşı aslında temel olarak. O da ilginçti. Yani bu göstericilerin de Mısır'da olan bitenden etkilenmediğini
söylemek herhalde mümkün
değil.
Evet,
herhalde mümkün değil. 60 şehir ve kasabada gerçekleşmiş.
Yüz binlerce kadın katıldı. Bence hiçbir şansı yok artık Berlusconi'nin. Bitmiştir bu iş yani. Büyük konuşmak istemiyorum ama
%35'miş hala halk arasındaki yalnız.
Yüz binlerce kadının güven katıldığı oranı. Bir şeyde güven oranı.
Evet, yani burada ayıp herhalde İtalyan erkeklerin ayıbı diyelim.
Enteresan bir şey ama yani başkent Roma'da başta olmak üzere bütün kentlerde sokağa dökülmüşler ve bir an önce istifa et, İtalya'yı bir genel eve çevirdin diyorlar. Bütün İtalya bir genel ev değildir diyor. Bütün kadınları aşağıladılar. Yani fuhuş yaptığı iddialarını reddetse de genç kızlarla vakit geçirmekten hoşlandığını falan söylemişti çünkü. Hı hı. Yani tamamen artık aşağılama durumunda. İtalya'yı da dünya kamuoyunun gözünde aşağıladığını, bir genel eve çevirdiğini. Ve ilginç bir taraf var. Göstericiler arasında kadınların eşleri, babaları ve oğulları da var. Erkekler de var.
Normali de o aslında tabii ki. Şeyde Paris ve Madrid'de de yapılmış bu gösteriler bu arada. Yani Avrupa'da da en azından İtalya çıkışlı böyle bir hareketlenme var. Ve Orta Doğu'da olanlardan da feyiz almadığını söylemek pek mümkün değil belki.
Evet, yani mübareğin aslında yıkılışı çok şey, yani Mısır halkının, önce Tunus sonra Mısır halkının yani görünmemiş bir cesaretle ayağa kalkışı ve senin de vurguladığın en önemli nokta tamamen barışçı. Hemen ya sadece kendilerini savundukları bir an, bir gün oldu. Onun dışında
işte ilk gün, yani 25 Ocak bu meşhur tırnak içinde polisler gününde bazı çatışmalar yaşandı ama bu çatışmalarda sonuçta yine polis müdahalesine karşı koymak, direnmek amaçlı olarak yaşandı.
Tabii ondan sonra bir de yani şeyinde dünya tarihinde de ender rastlanan bir develi, kılıçlı, kırbaçlı saldırı oldu, develi atlarla.
Ender rastlandığını sanmıyorum aslında. Hani belli bir dönem eminim olmuştur yani.
Çok vardı, evet. Yakın tarihten bahsediyorum. Şimdi bir kayıtlara bakıldığı zaman da devlet kayıtlarında işçi yani toplama kamplarından bahsediliyor, siyasi şeyler için elde var. Bunlar waterboarding denen işte boğma tekniğinin kullanıldığı yaygın şekilde.
Boğulma eşiğine getirene kadar ağzına yüzüne su dökme işkence tekniği.
Mısırlılara her türlü işkencenin gırla olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir yandan Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarının bir kapıcısı, bekçisi, bir yandan da ağır bir diktatörlük kurmuştu deniyor. Fakat tümüyle bir vatandaş devrimi, İslami filan özelliği de hiç yok.
Evet, en azından şu ana kadar. Tabii işte hani daha henüz demokrasi gelmedi.
Gelmedi.
Açarken
çok
de
da uğraşılacağı bir şey.
Evet.
Fakat bir iki de mesela Sada'ya kulak verebiliriz aslında. Mesela başından beri benim dikkatimi çeken Jiji İbrahim var. En büyük hem blogger hem internet üzerinden filan. Onun çocuklarıma ve torunlarıma bu devrimi biz yaptık diyeceğim diyor mesela.
I can be happier. I'm the happiest Egyptian alive. I've witnessed, I waited for this moment and people suffer and to finally have the first demand met. And this is huge. Mubarak was a huge part of the regime, and for him to finally step down is a huge, huge victory. And we will remember this day forever and ever. And I will tell it to my children and my grandchildren that I was part of this and we made this revolution possible.
Evet, Gigi İbrahim, çocuklarıma ve torunlarıma bu devrimi biz yaptık diyeceğim diyor. Kendisinin daha henüz çocuğu ve torunu yok görebildiğim kadarıyla. 22 ya da 23 yaşında birisi.
Evet, genç oldukça. Neden Mısırların önüne daha uzun bir yol var? Belki de bundan da biraz bahsetmek gerekir. Çünkü şu anda iktidarı devralan, el koyan demeyelim de en azından devralan ordu, su, zeytinyağı, işte çimento, inşaat, işte turizm, otelcilik ve yakıt endüstrilerinde işveren konumunda ve ciddi bir işveren konumunda.
Evet. Yani Türkiye'de de OYAK akla evet. geliyor ama galiba OYAK'ın da ötesinde.
OYAK'ın da televizyon, süt ve ekmek de üretiyor. Örneğin yılda 1,5 milyar dolar gibi bir yardım alıyor ABD'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve de belki bazı dinleyicilerimize tanıdık gelecektir. Son zamanlarda tüm bunlara rağmen ordudaki veya genel olarak askeriyedeki reel maaşların düştüğü söyleniyor.
Evet, yani bu orduyla bu meseleyi tabii daha epey konuşma durumu var. Fakat ilk şeyler, ilk gelen haberler işte parlamentoyu bir kere bu sahte bir tamamen %90 yakın mübarek taraftarlarının olduğu milletvekilleriyle doldurulmuş iki kanadı da sahte bir parlamento olduğunu herkes biliyordu bütün dünyada. Bugün İran ve Bahreyn'de de gösteriler var.
Evet, önemli. Özellikle İran'da bazı gazeteciler ve muhalefet liderleri tutuklandı. Gösterilere liderlik etmesinden şüphelenilen insanlar hafta
Mehdi
sonundan Kerubi, toplandı.
Evet. Başta olmak üzere tabii tir tir titriyorlar. Yani hepsine bu devrim hakikaten o bizim 1968 devrim yıllarından hatırladığımız çok ünlü bir sözde Bozkır yangını gibi yayılıyor. Yani bu Mısır'daki devrim aslında bütün bu her kesimden insanın başı açık kapalı kızların,
veya
kadınların.
Veya sadece o da değil yani Hristiyan, Müslüman, ateist o meşhur videoda bizim de sürekli çaldığımız video söylendi.
Evet gibi. Yani çok cesur insanların aslında bize epey şey öğrettiği yani hayatta olmanın ne demek olduğunu, canlı yaşamanın ve gerçekten neyin önemli olduğunu ve belki de en önemlisi de zaten felaketin eşiğinde, iklim olarak ve başka sebeplerle tam bir yıkımın eşiğinde. Petrol, enerji fiyatları, enerji krizinin, mali krizin ve şeyin de bulunduğu, iklim krizinin bulunduğu bir gezegenin içinde neyin mümkün olduğunu bize göstermeleri açısından muazzamdı. Yani Müslümanlarla Hristiyanların bir arada yer alabileceğini, hatta en... Yani Orta Doğu gibi en inişli çıkışlı bir ülke bölgede bile bunu başarabileceklerini, ikincisi de iş birliği, güç birliği yapmanın ve ılımlı, barışçı bir şekilde hareket etmenin mümkün olduğunu bize bir kez daha ispatladı. Bundan daha umut verici bir şey olamaz.
Tabii şey de var aslında burada, hani bu gibi yorumlar yaparken genelde, bazen hatta bizim de unuttuğumuz bir şey var. Bu insanlar zaten binlerce yıldır o coğrafyada birlikte bir şekilde evet. yani yaşıyorlar. Yaşamak durumunda kalmışlar. Belli bir işleyiş biçimi kendilerine göre icat etmişler ve yaşıyorlar. Ama bu özellikle ABD'de bu ikiz kuleler saldırılarından sonra
evet.
öne çıkan retorik sanki böyle bir şey yokmuş gibi. Sunduğu için her şeyi böyle biz de şaşırıyoruz. Aa, bu insanlar beraber yaşayabiliyor veya barışçılığı yani hani zaten binlerce yıllık pratikler de var yani orada.
Ya dünyanın en eski topluluğu sayılabilir aslında. 5000 yıllık falan, belki de daha da eskiye kadar giden yani piramitler öncesi falan çok acayip bir şey. Şimdi fakat ana şarkı El Şaab İskat El Nizam'mış. Yani halk iskat etti, devirdi rejimi diye. Bu tam bir power to the people dediğimiz, yani insan halkın şeyiydi. Ya mesela Batı basında şimdi bir tane Herald Tribune falan aldım. Büyük manşetten şey Mubarak steps down diyor mesela. Şimdi bu yanıltıcı. Konuşmuştuk bunu da cumartesi günü Beysun programına çıkmadan. Mubarak kendisi mi indi? Mubarak indi diyor. İktidarı evet. Bıraktı. Var mı böyle bir şey? İktidarı bıraktırdılar ona. Bırakmamak için her türlü şey denedi. Tehdit, şantaj, haydutluk,
meşhur üç yalvarma. Konuşma dinamiği orada da işledi. İşte Dima Hatip'in söylediği gibi üç konuşmadan sonra Ortadoğu diktatörler gidiyor. İşte o da üçüncü konuşmasını yaptı ve gitti.
Gitti evet. Yani bu, insanlar iki şeyi biliyor. Yani Angelika Matt'la da şeyde çok halk birbirine sahip çıkıyordu diyordu Democracy Now'da. Birbirlerini koruyor, kolluyor, kol kanat giriyor birbirinin üzerine. Hatta elimizde bir harita bile var. Tahrir Meydanı'nda nerede eczane var, nerede klinik, nerede çocuk ana bakım merkezi, çocuk bakım merkezi, anaokulu olarak kullanılan yer. Çok olağanüstü. Yani birisi insanlar artık bu ne kadar zamandır özgürlüklerini biliyorlardı. Yok olduğunu, ikincisi de ne kadar ağır bir ekonomik baskı altında olduğunu, bütün şeyin adamlarına ait. İsviçre bankaları dondurdu bütün hesapları, onu da söylememiz lazım tabii. Gene de iyi bir şey bu.
Evet, şeyde İngiltere, Birleşik Krallık üzerinde de Mübarek'in oradaki varlıklarının dondurulması ve işte bir kısmına da el konulması konusunda bir baskı var. Böyle bir şey olacak mı göreceğiz ama ilginç bir hizmet Democracy Now'dan Şerif Abdülkuddüs Mübarek'in mal varlığıyla ilgili derlenen, kendi derlemesi değil ama o da bizi yönlendirdi. Bir derleme var internette, çok ilginç yani, bir Excel dosyası bu, geniş. İşte bu Mısır'daki işte telekomünikasyon şirketlerinden işte fast food türü yiyecek zincirlerine kadar. Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bir mal varlığı burada söz konusu. Tabii bunların hepsinin bir şekilde tekrar millileştirilmesi çok mümkün gözükmüyor ama bu 30 yıllık iktidar döneminde de Mübarek dünyalığını yapmış belki de diyebiliriz.
Evet ama o dünyalık, o dünyada kalabilecek mi ona belli değil. Kurtuluş Meydanı çok önemli bir simgeydi. Hıdiv İsmail'in o zamanki şey yaptırdığı bir meydanmış bu. Şimdi Meclis El Şaab diyorlar bu arada. Halk Meclisi, Millet Meclisi değil, Halk Meclisi diyorlar. Ve Tahrir'e de her şart altında sahip çıktılar Kurtuluş Meydanı'na. Ve herkesin devrimiydi. Olağanüstü. Bu şeyde Türkiye'deki medyada heyecan yaratmamasında ben bayağı üzüntüyle karşıladım doğrusu. Yani iyi bir şey değil mi özgürlüklerin, bizde yolunun şeyde, açılması, diktatörlüğün, işkenceci bir rejimin
Türkiye
yıkılması.
Modeli seviyesinde kaldı genelde heyecan. İşte Türkiye örnek alınıyor vesaire vesaire şeklinde. Ama örneğin diğer medyalara baktığımız zaman çok eleştirdiğimiz yerlerde bile, işte örneğin ABD'de New York Times'a Bob Herbert'ın bir yazısı vardı hafta sonu. İşte Orta Doğu'da insanlar elleriyle demokrasiyi kurarken biz giderek kendi demokrasimizi yok ediyoruz.
Çok doğru bir gözlem bu. Yani Batı'nın bu steril artık tamamen şeye, büyüme, son çeyrekte ne kadar para kazandık filan ve hiç gelir dağılımı adaletiyle filan hiç ilgisi olmayan, insanlıkla ilgisi olmayan bir rejime doğru gidiliyor. Türkiye'de de maalesef böyle bir medyanın böyle bir yaklaşımı pompaladığı söylenebilir.
Kaldı ki 1960'tan beri 4 darbe görmüş ve yani hani görmediğimiz, plan seviyesinde kalan kaç tane olduğunu da tam olarak bilmediğimiz bir rejimden bahsediyoruz. Hani Mısır halkı gerçekten bu modeli ister mi?
Ya yani başka hiçbir şey yok. Herkes ağlıyor, herkes gülüyor. Yani bir ömürde hakikaten yani en fazla bir defa ya da iki defa rastlanabilecek bir şey. Hele gençler açısından konuşuyoruz. Hadi biz dinozorlar biraz epey alıştık. Bazı başka şeyler de gördük ama yani biz, ve bir de acıklı bir şey vardı. Havai fişekler dağıttılar ama onlar Türkiye'deki böyle Boğaz'daki gibi çok ekstravagan sonradan görme gibi değil mi? Küçük çiçek gibi, buket gibi küçük havai fişeklerle kutladılar.
E tabii o sırada nereden bulunuyorsa evet, o yapıldı yani. O yapıldı. Hani çok da planlı bir şey olmadığını.
Olağanüstüydü canım. Yani insanın gözyaşlarını tutması zordu. O herkes hiç tanımayan milyonlarca insan birbirine sarılıyordu. Ya İskenderiye işte 4 milyonluk bir ülke, 1 milyon şehir. 1 milyon insan sokakta, her 4 insandan biri. Çoluk çocuk, çocuklar V işaretleri yapıyor, askerlerin kucaklarına çıkıyorlar filan, böyle muazzam bir şeydi ve en büyük slogan da kaldır başın önüne eğilmesin, sen bir Mısırlısın. En çok söyledikleri şarkı buydu. Yani bu tarif edilebilir bir şeydi. Bütün tarif edenler onu söylüyorlardı. Biz ömrümüzde böyle bir şey görmedik. Ve bu gerçekliği artık biz de sonuna kadar götüreceğiz diyorlardı. Birlikte olma hali, toplu olma hali, insan olma hali. Ve Mona Ali işte bunu da söylemiştik. Yani 80'lik bir ninesi Şerif Abdülkuddus'un şey demiş. Ben hiç oy kullanmadım ama bu sefer kullanacağım demiş. Bundan sonraki seçimlerde. Yani orduya pek bırakmak gibi bir niyetleri yok bunu yaptıktan sonra. İşte şeyi söyledik, Kerim Ahmer, blogger, serbest bırakılmış, müthiş. 4 yıl süründürdüler onu hapislerde ve işkencehanelerde. El Haram gazetesinin editörü Rida Haddad 8 yıldır kayıpmış. Ondan daha henüz bir haber yok.
Türkiye gündemine geçiyoruz galiba, kayıplardan bahsetmeye
evet. Başladınız. En büyük gün bugün dediler ve Nil televizyonu da nihayet haberleri verdi sahte haberlerden sonra ötekine geçti. Çünkü halk onu da barışçı bir şekilde ele geçirdi. Geldiler, devraldılar şeyi. Bayılanlar olmuş demişler. Bir sürü insanı hastaneye götürmek zorunda kalmışlar. Ve en ilginci develer ve o şiddetin, ortaçağ şiddetinin de etkisi oldu. Büsbütün öfkesini ve direnç ve kararlılığını artırmış aslında. Son olarak belki kapatırken şeyi de söylemek lazım bu yarım saati. Mona Ali'nin Mona Ali diye birisi BBC'de konuşuyordu dedim ya. Peki ben yarın ne yapacaksınız dedi bu yani bizim hepimizin devrimidir deyince Mona Ali'ye. Yarın cumartesi tatil yapacağız. Ertesi gün yeniden ülkeyi kurma işine devam edeceğiz. Çünkü daha yeni başlıyor dedi. Peki ordu dediler. Valla ordu söz verdi ve ona inanıyoruz bırakacağına dedi. Ama ya bırakmazsa sorusuna da Mona Ali şey dedi. O zaman gene sokaklara döneceğiz. Başka çaremiz yok artık dedi.
Evet, en ilginç şeylerden biri de polislerin daha iyi çalışma şartları ve maaş konusunda yürümesiydi.
Evet, o da. Şimdi o devrim,
devrimi takibi.
Evet, devrim böyle bir şeydi işte. Bizim de haklarımız çok yendi diyor poliste. Öyle sokağa çıktılar. Evet, bunun tadını daha uzun boylu çıkaracak zamanımız olacak sanıyorum. Bir yani Mısır devriminin daha çok uzun konuşacağız bunu. Nihayet devrim lafını BBC'nin söylemedi ama arada BBC'ye çıkanlar da şu Mısır krizi amblemini kaldırın artık ayıp oluyor diye mektup yazdılar, tweet yazdılar, evet. E-mail yazdılar filan. Türkiye'de de
ilginç şeyler olmadı değil tabii.
Evet, şimdi bir ara verelim, hemen Türkiye gündemine de geçmek zorundayız herhalde.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve devam ediyoruz Türkiye'den haberle. Bir tek şeyi de söyleyeyim. Dün Radikal'de de belirtilmişti. Bu süpürge devrimi diye bir lafla koymuştu Radikal gazetesi pazar günkü şeyinde. Hakikaten de Halkın Zaferi yazısında Amşalakani, Mısırlıları mübareği süpürdükleri gecenin sabahı, sokakları süpürdükleri de bir vaka. Bu da önemli bir nokta aslında.
Evet.
Şeylerden biri de galiba tweetçilerden birisi önce bir
sürekli geldi
içelim.
O. Aynı gece yani daha eğlenceler sürerken yalnız ertesi sabah buradayız meydanı hep beraber temizleyeceğiz şeklinde çağrılar vardı ve bayağı kapsamlı bir bu da hareket olmuş. Çünkü hani sadece süpürmekle kalınmamış, Tahrir Meydanı'nda bazı bitkiler dikilmiş, işte boyanmış etraf vesaire vesaire. Yani
bütün o grafitileri kadınlar, evet, erkekler böyle sabunlu sularla silerlerken gördüm ayrıca. Mübarek karşıtı şeyleri de.
Sloganları
da. Mübarek lafını da silip süpürmüşlerdi.
Zaten yani. O konuda da yani şimdi ismini, lanet olası ismini her yerden, lanet olası tabii TRT çevirisiyle veriyorum bunu, her yerden kaldıralım şeklinde çağrılar vardı.
Evet, devrim sabahı ülkede cep mesajı. Bugün ilk kez bu ülke sizin, rüşvet vermeyin, yerlere çöp atmayın ondan sonra da. Çok gerçek bir dönüşüm. Evet, bunun tadını başta Mısırlar olmak üzere dünya daha uzun süre çıkaracak herhalde. Umudun zaferi başlığıyla. Biz aynı anda da ironik bir şey oldu ve 163 balyoz harekatında.
Model ülkede.
Model ülkede. Balyoz tutuklamaları yapıldı. 163 kişi.
Evet, 163 kişi. Bu tutuklamalar kadar tutuklamalara verilen tepkiler de dikkat çekici. De aslında ben itiraf edeyim, yani benim daha çok ilgimi çeken o oldu. İşte mesela tutuklananların, yani sanıkların birazdan Harbiye Marşı'nı söylemesi gibi, işte örneğin bir kor general varmış tutuklanması kararı çıkanlar arasında, onu teslim almak için önce bir or general talep edilmesi vesaire gibi.
O iki başlı bir yargıdan kalma bir anlayış herhalde. Daha henüz tabii askeri yargı, sivil yargı, ceza yargısı filan hukuk ayrımı yapılmadı Türkiye'de ama bunun bir sivil yargılama olduğunu da hatırlaması lazım sanıkların, yani.
Evet, yani
sanık
hani
sanık yakınlarının.
O zaman çünkü çok ciddi bir eşitsizlik oluyor. Hani ben yargılansam mesela beni kim teslim alabilecek? Herkes alabiliyor değil mi?
Evet, alabiliyor. Doğru. Yani benim bildiğim kadarıyla, başkası benim bilmediğim bazı özel arka durumların yoksa. Yani.
Hür general.
Evet, yani balyoz sanığı 27 muvazzaf generalin tutuklanıp ikisi için de yakalama kararı çıkarıldı. Genelkurmay Başkanı da harekete geçirmiş. Koşener Başbakan'la acil zirvede buluştu diye de haberler vardı. Sarayda buluştular diye. Yani Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Erdoğan'la sürpriz bir görüşme. Nedense bunlara bu zirve denmesine de alışılmış durumda halbuki. Böyle bir görüşme. Normal bir demokraside olması gereken bir görüşme de değil bu. Genelkurmay Başkanı'nın işi değil herhalde.
En azından zirve adıyla olacak bir görüşme değil. Başbakanlığa çağrılır. Normal bir demokraside bilgi alınır veya bilgi verilir veya bir şeyler söylenir, bir talimat verilir vesaire. Ama hani iki iktidar odağı varmış ülke içinde de ve bunlar arasında bir zirve oluyormuş gibi bir şey yapılmaz. Çünkü yürütmedir normal demokrasilerde iktidarın, evet, ayaklarından biri. Bir diğeri yasamadır değil mi? Bu şekilde bir güçler ayrılığı vardır ama işte bizde zirve olabiliyor. Aslında başbakanlığa zaten bağlı bir kurumun.
Evet, mahkemenin yani çok ani bir dramatik bir de bir dönüş olmuş. Çeşitli gazeteciler orada, izleyenler yazıyor. Hatta kendileri de içinde kalmış durumdalar. İlginç bir şey yani. 5 saat 186 sanığın hazır bulunduğu mahkemenin kapılarını kapatıp karar için 5 saat görüşmüş. 5 saatin sonunda kuvvet komutanları Özden Örnek, İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 133 sanık tutuklandı. Salonda olmayan önemli tanıklardan galiba bir numarada olan Çetin Doğan ve 29 sanık hakkında da yakalama kararı çıktı. Onların da bir kısmı, biri bugün, iki numaranın ortada olmadığına dair bir haber vardı bugün. Nejat Bek, Doğan'dan sonra en üst sorumlu olarak balyoz iddianamesinde adı geçen 6. kolordu komutanı oluyor. Kor General Bek. Ankara'da olduğu öne sürüldü diye bir tuhaf haber, yani nerede olduğu bilinemediğine dair bir haber var. Tutuklamaların ardından ilk itirazda Tokat İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu'nun avukatından gelmiş. Ama büyük bir olay. Gazeteciler de bir ara çıkamamışlar bu saatin. Yani önce çıkarsak bir daha giremeyiz, takip edemeyiz diye korkmuştu. Sonra da hiç çıkış olamamış. Çünkü yakalama, dışarıda olanlar da kaçmasın diye çok tedbir almış mahkeme falan. Sonra hastala bir kısmı gönderilmiş. Son derece ilginç bir, yani böyle mahkeme dizileri gibi, Amerikan televizyonunda çok sık bildiğimiz türden şeyler yaşandığını da okumak mümkün oldu. Yani çok
işin magazin boyutu da geniş aslında. İşte Akşam Gazetesi'nden bir haber var örneğin. Bu Kağıttan Kaplan tartışmalarına dokunuyor. Koğuşlara sevk sırasında örneğin bir Tuğgeneral'in önde yürüyen İbrahim Fırtına ve emekli tabii bunlar, Özden Örneğe doğru seslendiği ve hakikaten kağıttan kaplanmışız paşam dediği, onların da böyle kafalarını hafif yana doğru eğerek şöyle bir yaylandırdığı onaylar şekilde veriliyor. Sonra da yürümeye devam etmişler tabii. Bu da ilginç ama şimdi bu kağıttan kaplan tartışmaları da farklı bir yerden yürüyor sanki. Yani ordu dediğimiz şey, nesnenin asıl öncelik alanı veya faaliyet alanı dış tehdit değil midir? Veyahut dışarıdan gelecek müdahalelere karşı ülkeyi korumak değil midir diye sorulması lazım belki de. Yani kağıttan kaplan neye karşı gücünü sergileyemedi de kağıttan kaplan oldu, ben onu anlayamadım.
Bu retorik bir soru tabii. Herhalde aklımızda evet. Bazı cevapları var. Yani bu şeydi, yani Özden Örnek ismiyle başlayan uzun bir isim listesi okunmaya başlandı diye yazıyor Dicle Baştürk, Silivri'den bildiriyordu. Taraf gazetesinde okudum dün. Herkes birbirine bakıyor, ara ara yüksek sesle konuşanlar oluyordu. Hakim ayrı ayrı tutuklanmasına deyince ortalık bir anda karıştı diyor. Mahkeme heyeti de talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara veriyor. Sancılı bir bekleyiş. Ya sanık yakınlarından kimisi ağlıyor, kimisi sinirli sinirli konuşuyordu. Bazı sanık yakınları eşleri kendilerinin ağladığını görmesin diye tuvalete kaçışmış. Birbirlerine sarılarak ağlıyorlardı. Hiç beklenmedik bir durum olmuş. Hemen telefona koşmuş, eşlerini yakınlarını haberdar ediyorlardı. Böyle bir talep var, hazırlıklı olun diyorlar. Hatta şakalaşanlar da var, yanımızda fazla sigara da yok, tutuklama çıkarsa ne yapacağız diye. Beni de kendi koğuşuna aldırırsın artık şeklinde espriler de var. Yani hem ağlamak hem de espriler var. Ve bu arada mahkeme başkanı dönmüş sonra aldıkları kararı üye hakim Ali Efendi pek sakın okuyacağını söylemiş. Sanık avukatları buna itiraz edince savcının tutuklama talebine ilişkin usulen beyan haklarının olduğunu söylüyorlar. Başkansa izin vermemiş. İki gün boyunca size konuşma hakkı verdi mahkeme. Kararını verdi ve şimdi bunu açıklayacak diyorlardı. Tabii sert şeyler varmış. Yani karara gelince sıra Özden Örnek ismiyle başlayan uzun bir isim listesi okunmaya başlıyor. Ayrı ayrı tutuklanmasına deyince sonunda listenin ortalık karışıyor ve bir anda sanık yakınlarından mahkemeye şerefsizler diye bağıranlar, bravo diye tepki gösterenler, alkışla tepki gösterenler de varmış ve ondan sonra da marş okumaya başlamışlar.
Harbiye Marşı geliyor değil mi burada?
Evet, önce Harbiye Marşı, sonradan da Deniz Harp Okulu Marşı'nı söylemişler. Çok sürreel gibi görünen gelişmeler bunlar aslında. Bu haklarında tutuklama kararı çıkan sanıklar, jandarmaların kendilerini tutuklamasına izin vermemişler, işte konuştuğumuz şey. Askeri iç hizmet kanununa göre bir üst rütbeli subay gelsin diyorlar.
Bu mahkeme sivildi ama.
Evet, işte o, evet. Orada bir karışıklık olmuş. Generallerin de yaklaşık %10'unun tutuklanmış olduğu böylece ortaya. Türk silahlı kuvvetlerinde görev yapan general ve amirallerin neredeyse %10'u, 2 deniz sahası, 1 kol ordu, 1 tugay, 2 jandarma bölge, 1 denizaltı filo, 1 üst komutanı dahil 27 subay cezaevine gönderilmiş durumda.
Çeşitli açıklamalar oldu muhalefetten. Ana Muhalefet Partisi'nden bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bugünkü Milliyet'te var. Balyoz güven sarsıyor şeklinde bir açıklamaydı.
Ne diyor eleştirisinde?
Vallahi bir gün bizi de alacaklar diyor. Bu yargı sistemiyle ilgili konuşuyor. Ve aslen halk ne kadar tehlikeli bir iş yaptığını görecek diyor.
O zaman halk ne kadar tehlikeli bir iş yapılmış olduğunu anlayacak. Ne demek bu?
Ben de anlamadım. Yani ne kadar tehlikeli bir iş yapılmış olduğunu görecek.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de görecek ama iş işten geçmiş olacak demiş. Aslı Aydın Taşbaş'ın haberi, bir gün gelip bizi alacaklar.
Ya yani bizim bilmediğimiz bir şeyler varmış. Olabilir tabii böyle bir şey ama hani kendisi biliyorsa kendisinin söylemesi gerekmez mi burada? Böyle bir ima yerine.
Evet. Gerekir. Bence de gerekir. Yani çok gerçekten sürreel bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da söyleyebiliriz. Yalnız şu var. Tabii yani mahkemede işte şey demişler. Sanıkların bir kısmı yapamazsınız dediler. Şerefsizler demiş. Hatta tehdit edildiğine dair de söyleniyor. Zaman Gazetesi'nde gördüm. Yani bir televizyonda ve Zaman Gazetesi'nde gördüm. Şey diyor, bu gece çocuklarınıza iyi sarılın filan dendiği de iddia ediliyor gazetelerde ve bazı televizyon kanallarında. Fakat mesela zaten şeyden beri bu kadar büyük sürpriz olması beni birazcık şaşırtıyor. Buna şaşırılması. Çünkü zaten Gölcük'te şey çıktıktan sonra donanma komutanlığının karargahının içinde en özel gizli yerde zeminin altına gizlenmiş belgelerde ıslak imzalı ve işte bütün tamamlayıcı Balyoz iddianamesindeki şeyleri tamamen doğrulayan CD'ler 9 hatta 10 çuval, kimine göre 9 kimine göre 10 çuval başka belgeler çıkmıştı. Yani 6 Aralık'ta olmuştu bu 2010'da. Yani darbe planı ve devamındaki çalışmalarla ilgili dava dosyasına ulaştırılmayan, mahkemeden saklanmış olduğu ortaya çıkan başka belgeler ve bunları doğrulayan tanıklar da çıktı. Yani savcı bu deliller ışığında tutuklama talebini dile getirdi. Mahkemede bunu yerinde gördü oy birliğiyle. Yani çeşitli ceza hukukçuları da bunu görmezden gelemezdi mahkeme diyor Balyoz tutuklamalarına. Bu belgeleri.
Bu arada bir flash haber geçelim haber merkezimizden gelen. Balyoz davasının bir numaralı sanığı eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan da Beşiktaş Adliyesi'ne gelmiş. Kendisini zaten bugün teslim olacağı söyleniyordu. Beşiktaş Adliyesi'ne gitmiş.
Evet, eşi de Hürriyet Gazetesi'nde bir demeci vardı galiba. Ona da bakalım. Rutubetli odalarda makarna yaşı geçti diyor. Çetin Doğan'ın eşi tutuklamalara isyan etti. Balyoz davasında mahkeme salonunda olmadığı için hakkında yakalama kararı çıkan emekli orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan Hürriyet'e verdiği Uğur Ergan'a verdiği mülakatta şey demiş. Televizyonlarda seyrettim. Işık Paşa tutuklu yakınlarıyla görüşmüş. Ben ne yazık ki eşimin yanından ayrılamadığım için gidemedim. Ne diyecek tutuklu yakınları? Yapılan haksızlıkları anlatıp kendilerine yardımcı olmasını istemişlerdir diyor. Genelkurmay Başkanı'ndan bahsediyor yani. Bakın bu insanların sağlığı çok bozuk. Tam da sağlıklarına dikkat etmeleri gereken yaştalar. Rutubetli cezaevi odalarında kalacak, sürekli makarna yiyecek durumda değiller. Bunları anlatmışlardır tutuklu yakınları diyor.
Posta Gazetesi'nde de zaten Genelkurmay Başkanı sonuna kadar arkanızdayız şeklinde bir açıklama yaptığı söyleniyordu.
Bu bir mahkeme gibi ele alınmıyor anladığım kadarıyla. Daha çok bir maç, hatta çatışma ve askeri terimler kullanıyoruz. İç savaş demeye dilim varmıyor ama çok bu şekilde ele alınıyor. Yani bir mahkemenin kararı değil sanki konuşulan, değil mi?
Evet. Tabii yani yargıda, işte adalet sisteminde bazı çarpıklıklar olduğu, bunların bir kısmının bu davaya da yansıdığı vesaire gibi eleştiriler var. Bunlar da doğru. Yani bunu da bir kenara koymak lazım ama başka şeyler de var. Yani hani bunlara karşı çıkarken başka konularda sessiz kalmak. Örneğin ben bilmiyorum, hani Pınar Selek davası hakkında bu davada konuşanların suskun kaldığını gözlemliyorum kendi adıma. Bu konuda da bir gelişme var. Savcı 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Pınar Selek hakkında vermiş olduğu beraat kararına itiraz etti.
Evet.
Yani o da bitmeyen bir kabus içinde, evet, kabus şeklinde devam eden bir süreç. Zaten Pınar Selek'in kendisi de itidalli bir demeç vermişti. İşte seviniyoruz ama bekliyoruz demişti. Yani bir anlamda korktuğu başına gelmiş oldu. Şimdi o da devam eden bir sürece döndü tekrar. Bir türlü kendisine işkence altında Pınar Selek'in ismini veren kişinin beraat ettiği ve şu anda serbest olduğu davada Pınar Selek beraat edemedi. Böyle şeyler de oluyor yani. Hani bu da yargı sistemiyle ilgili bir sorun değilse nedir bilemiyorum.
Evet, Pınar Selek davasının genel gidişatıyla ilgili herhalde bir özeti de belki önümüzdeki günlerde bir kez daha konuşmakta, hatırlatmakta fayda var. Bu arada başka ne haber var diye özel olarak bakıyorum. Haberal'la ilgili bir haber vardı.
Kurşun geçirmez odaya alınması haberi var. İşte bunlardan daha benim ilginç gördüğüm bir haberde tecavüze kimyasal hadım meselesi.
Vardı o da, hafta sonundan kalma değil mi? Geçen cumadan kalma.
Bir evet, geçen cumadan. Bu tam olarak anlayamadım hani şey neymiş. Teklif detaylarını bilemiyorum. Ama işte AKP'li bazı kadın milletvekillerinin gündeme getirdiği bir teklif olduğu söyleniyor bunun mesela. İlginç bir şey bu da, yani içinde birkaç muğlak nokta barındırıyor. Şimdi her şeyden önce şu var, bu eğer kalıcı bir şeyse, yani bir cezalandırma gibi düşünülen kalıcı bir süreçse, bir kere bazı hukuki çelişkilere veyahut şeylere işaret ediyor, işte sorunlara işaret ediyor. Örneğin ölüm cezası gibi geri dönüştürülemez bir şey olması.
Geri dönüşü olmayan, evet.
Evet. Bu bir sorun mesela. Hani çünkü kişinin beden bütünlüğüne ayrıca zarar veren bir ceza yöntemi olması. Öte yandan bir testosteron düşürücü tırnak içinde tedavi ise bu sefer tecavüz kurbanlarına yönelik bir haksızlık, adaletsizlik devreye giriyor sanki. Baktım ben biraz hani başka ülkelerde uygulama nedir şeklinde hafta sonu bu konuda. Bazı ABD'de bazı eyaletlerde çocuk tacizi konusunda devamlı veya birden fazla suç işleyenlere uygulama varmış.
Bazı eyaletler, burada da zaten birden fazla aynı suçun işlenmesi durumu şeyi var ama çok ilginç yani.
Evet, Polonya'da Avrupa Birliği'nde yine çocuk tacizi
Katolik
konusunda. Evet, böyle bir şey var. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri, örneğin Birleşik Krallık, işte İsveç, Danimarka vesaire gibi şey, yani bu şeye kimyasal hadıma kendi rızasıyla onaylayan suçlulara ceza indirimi uyguluyor. Böyle uygulamalar var. Ama dediğim gibi bu da kendi içinde çelişkiler barındıran bir şey. Biyanet'te ilginç bir yazı vardı bununla ilgili hafta sonu. İşte bunun ceza mı, tedavi mi olduğu net değil ve zaten tedavi yaklaşımının da kendi içinde birçok adaletsizlik barındırdığına dikkat çeken,
evet,
bir yazıydı.
Ben bu haberi hiç yani başlık olarak gördüğüm zaman hem ayrıntısına girecek zaman yoktu, daha çok Mısır'la vesaireyle uğraştığımız için, fakat aklımdan şey geçti. Acaba Selma Aliye Kavaf'ın imzasını taşıyor mu diye. Nitekim öyleymiş.
Evet.
Yani hiç şaşırt, bazı şeyler hiç şaşırtmıyor Türkiye'de insanı. Evet, bir de şey de bugünün haberlerinden biri de bu, bir başka haber takibi de 103 yaşındaki Berfonine vardı. Ölmeden önce onu bulun dediği Başbakan Erdoğan'la da cumartesi anneleri yakınların
307. buluşunca, defa bir araya geldiler bu cumartesi bu arada.
Başbakan da onları gördü. Kısa bir buluşma olmalıydı ama uzamıştı. Orada işte 103 yaşındaki Berfonine, ki çok insanın yüreğini de dağlayan bir şey var, gidip çekmişler resmi. Böyle bir ağıl gibi küçücük, çok yoksul bir evde kapısını açık tutuyormuş. Ne olur ne olmaz bir geliverir diye. Sonra kapıyı kapalı bulmasın diye. Berfonine Taraf gazetesi Cemil Kırbayır'ın izine taraf ulaştı diye bir haber var bugün. Fırat Alkaç'ın haberi. Almanya'da yaşayan ve 12 Eylül'de Cemil Kırbayır'la birlikte Kars Emniyet Müdürlüğü siyasi şubede işkence görmüş. Feyzi Çelik, şimdi 49 yaşında, meclis komisyonuna ifade vermeye hazır olduğunu söylemiş. Ve hocam diyormuş Cemil Kırbayır'a. Nezarethanede kalırken Cemil Hoca'yı iki polisin kolları arasında gördüm. Çok dayak yemişti, kendinde değildi. Sonraki gün bir hareketlilik oldu. Polislere ne var diye sordum. Ünlü komünist Cemil Kırbayır'ı üçüncü kattan attılar. Şu dev yolcu olan çocuğu dediler diyor. Bizim toplu mezarlara ve böyle katlardan atılma olaylarına bir yeni ilave yani.
Evet, toplu mezarlar konusunda yine jandarmanın bir açıklaması oldu geçtiğimiz hafta sonuna doğru. İşte bu Mutki'de bulunan ve içinde 17-18 ceset olduğu söylenen toplu mezarla ilişkin bunların PKK üyesi olduğuna dair bir açıklaması oldu jandarmanın. Bu da ilginçti yani, hani otopsi yapılarak ve her şey otopsi yapıldığı için ve otopsi yapıldıktan sonra oraya defnedilmişler tırnak içinde.
Evet, bir de bugünkü Günlük gazetesinde de 94-95'te yaşamını yitiren biri kadın 9 PKK'lının ilçe mezarlığında toplu olarak gömüldüğü ortaya çıktı diye her gün böyle bir haber çıkıyor. Görgü tanıkları cenazeleri ip bağlayarak sürüklüyorlardı demişler. Bu da Çaldıran'da oluyor, Van'da. Ve cenazeler jandarma taburunda bir gün boyunca halka teşhir edildi diye de artık insanın hakikaten muhayyilesini zorlayan insanlık dışı şeylerden bahsediliyor. Peki, böylece bu saati bu şekilde tamamlamış olduk.
Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın, günaydın herkese.
Günaydın.
Merhaba. Evet, bu bir kere öncelikle birbirimizi kutlayabiliriz. Ben sizin aynı anda şarap açtığımızı da buradan dinleyicilere söylemiştim zaten cumartesi günü yaptığımız özel yayında. Hakikaten yani gönül karşılıklı gönüllerin bir olduğu bir durumdu. Ben de tam o sırada çünkü açmaktaydım şarabı. Siz aradığınızda. Bir de annem aradı beni tebrik etmek için. Evet, bir devrim oldu. Tabii bundan sonrasını uzun boylu tekrar konuşacağız. Uzun ve dolan başlı bir yol bekliyor ama meydanı da temizleyip bırakmışlar. Şimdi daha doğrusu bir kısmı bırakmış. Evet, bizim ama bugün aslında asıl konuşacağımız...
Aslında yoğun, yüklü bir gündem var. Bu işte Mısır devrimi herhalde haftalarca konuşulacak. Ayrıca Mısır devrimi sonrası Türkiye ve AKP'nin model olması da mevzuda, o da gündemde. Ayrıca diğer Orta Doğu ülkeleri önümüzdeki haftalarda devam edecek. Ama gerçekten şöyle Türkiye gündeminde baktığımızda işte Kahramanmaraş'taki göçük altında kalan işçiler hala o Türkiye'nin en geniş kömür rezervi ve açık hava alanı, yani galeri değil, açıkta yapılan bir kömür şeyi var orada.
Ve bir yıldır da galiba çatlak olduğu biliniyormuş.
Daha önceki değerlendirme şeyleri yansıyor yavaş yavaş. Evet, dediğin gibi Mahir. Yani geçen haftalarda aslında Mısır gündeminde, Ankara'daki patlamalarda 20 kişi öldü.
Evet.
Yani oksijen tüpü denilen patlamalarda 50'ye yakın kişi yaralandı. Ondan sonra bu bağlamda hem iktidarın hem muhalefetin gözü parlamentoda bir torba yasa ve yargı ile ilgili yasa düzen. Bunlar da çok önemli gündem maddeleri ama tabii hepsini bir şeye sıkıştırmamız pek mümkün değil. Bir de tabii geçen haftanın damgası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un incileriydi. Özellikle açıklamalarıyla genel başkan, önce genel sekreter sonra genel başkan yardımcısı olduğundan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten açıklamalarıyla pek çok kesimle karşı karşıya getiren bir kişi. Kartondan orduymuş meğersem değerlendirmesi. Aynı zamanda bizim bu profesyonel orduyla ilgili yasa tasarısı meclis komisyonuna geldi. Yani başbakanlıktan meclis komisyonuna geldi. Biraz da ona değinelim isterseniz. Bu
evet,
profesyonel ordu. Yani kartondan ordu ve profesyonel ordu. Yalnız burada dikkat çekmemiz gereken bir iki husus var. Bunlardan bir tanesi mesela Süheyl Batum böyle bir açıklamada bulunuyor. İşte genel başkanı ordu hakkında tek sözü ben söylerim diyor. Ama bu arada başbakan tabii eleştiriyor ama dikkatimi çekiyor son zamanlarda, hemen yargı dava açın diyor başbakan.
Yani evet, bu kağıttan kaplan lafına, evet, değil mi?
Ha, kağıttan kaplan lafına derhal soruşturma açılmalıdır buyruğunda bulunuyor. Şimdi yani dünyanın en saçma şeyi, en şeyi olabilir. İşte orduyu kendisine yetersiz bulan bir, yani darbe yapması gereken. Aslında darbe süreçlerinde de Süheyl Batum muhtemel darbelerde görev alacak bir isimdi. Ordunun 2003 ile 2009 arasındaki muhtemel darbelerinde sivillerden biri olarak rezerv edilmiş bir isim.
Adı geçiyordu.
Adı geçiyordu.
Mi?
Ayrıca başka şeyleri, ama görüşünü söylüyor adam yani. Diyor ki ordu Amerika altına oymuş, biz de onu bu güçlü bir şey zannederdik, darbe yapacağını düşünürdük, güçlü zannederdik ama güçsüzmüş diye bir görüş zikrediyor. Buna karşı başbakan derhal yargıya sesleniyor. Aynı şey Kıbrıs konusunda oldu.
Evet.
Derhal soruşturma açılmalıdır. Bana küfrettiler, bana bağırıyorlar. Bunlar zaten, bunları ben besliyorum. Yargı yerine görevini yerine getirsin. Şimdi bunlar çok tehlikeli şeyler. Sonuçta yargı ile ilişkin reformun konuşulduğu bir ortamda, işte yargıya vesayet rejiminin ortaklığının ortadan kaldırılması için bir takım düzenlemelerin atıldığı ortamda, başbakan sürekli kendisini eleştirdiği konularda yargıyı davet etmesi.
Yalnız yargıyla değil, üstelik de pardon sözünüzü kestim ama gereğinin yapılması diye, evet, de bir emir de verdi. Yani bunu Ahmet İnsel de Radikal 2'de yazmış, şey diyor yani bunun faili meçhul cinayetlerin ve faili belli birçok siyasal cinayetin nedeni gereğinin yapılması emridir ve Kıbrıslılar bunu da çok iyi bilirler diyor. Kıbrıslı Türkler TMT'nin örgütlediği özel harp dairesinin Kıbrıs şubesi TMT'nin öldürdüğü sendikacılarla, solcularla hatırlarlar. Hatta 96'da hala faili bulunamayan gazeteci Kutlu Adalı gazeteci cinayetinden bahsediyor.
Yani adanın sicili zaten Susurluk'ta da net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Belli, Türkiye'nin sicili belli. Bu konularda örgütlenmelerin TMT'den başlayarak devam eden yapıların. Yani bu iki nokta son derece önemli geçen günler açısından. Şimdi bu kağıttan ordu, kartondan ordu, CHP ordu ilişkisini bir tarafa bırakalım. Yeni bir ordu gününe girmiyor. Bu arada Barlios tutuklamaları Gölcük delillerinden sonra, yani bu bütün bu darbe girişimleri içerisinde en değerli delilleri olan dava bu dava.
Yani 2003 sonundan başlıyor galiba, evet. Ya da 2004 başı, tam iyi bilmiyorum ama 2009'a kadar da sürdürülmüş bayağı darbe planlarının yapılmış olduğu, kimlerin kaç kişinin tutuklanacağı, işte bankaların nasıl kapatılacağı, el konacağından başlayıp tam tekmili birden 32 kısım tekmili birden derdik eskiden biz, bir darbe planları zincirinin kanıtları da Gölcük'teki Donanma Komutanlığı karargahından çıkmıştı. Kozmik Oda'dan yani.
Evet, yani gerçekten pek çok darbe, her yıla iki darbe girişimi ya da sürdürülebilir darbeler, isim değiştirerek bu tür darbe girişimleri imalatı hep olan bir silahlı kuvvetler. Ama Balyoz operasyonu gerçekten çok kıymetli delillerle kendisini ortaya koymuş bir dava. Yeter ki bu deliller iddianame ve bu dava süreci içerisinde net bir şekilde ortaya konulabilsin ki bu sefer tutuklama çıktı. Şimdi hatırlar mısınız, 27 Nisan sonrasında büyük anıt görüşmesi vardı. Erdoğan görüşmesi yine Dolmabahçe'de olmuştu. Bu görüşme zaman zaman Genelkurmay Başkanı, ki 27 Nisan sonrası görüşme, iki tarafların da eşlerine bile söyleyemeyecekleri bir görüşme olarak kamuoyuna yansıdı.
Evet, öyle de kaldı.
Öyle de kaldı ki biz, yani bir Genelkurmay Başkanı'yla hatta o zaman Başbakan Erdoğan hem eşine hem de, yani 27 Nisan bildirisinin sebebi olan en yakın mesai arkadaşı, şu anki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bile söyleyemeyeceğini söylemişti. Bu görüşmeler zaman zaman Genelkurmay başkanlarıyla başbakan arasında bu 8 yıl içerisinde cereyan etti. Bu sefer biraz daha farklı, yani artık en azından İçişleri Bakanı galiba demiş, bu görüşme Balyoz'la ilgiliydi
demiş, ama o da onunla da ilgili bir açıklama yok, yok. Olmayacak herhalde, değil mi?
Yani
arada buna da zirve olarak isim, evet, koyuyorlar. Bunun bir zirve olduğunu söylüyorlar.
Evet, yani sonuçta başbakanlığa, başbakana bağlı bir kurum ve o kurumun en üst düzeydeki bürokratıyla başbakan görüşmesi zirve olarak addedilebiliyor. Yani bu kapsamda yani 9'unda galiba parlamentoya bu o profesyonel ordu adı altında bilinen bir yasa tasarısı geldi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkin bir reformun olması her anlamda konuşulan bir konu. Yani ileri demokrasilerde olması gereken bir genelkurmayın bir silahlı kuvvetler yapılanmasının nasıl olması gerekiyorsa o kapsamda bir silahlı kuvvetler reformu, bir vesayet unsuru olmayan siyasi otoritelere karşı bir tehdit unsuru olmayan, tehdit algılamalarını ülkelerinin siyasi kurumlara bırakan, işte iç güvenlikle ilgilenmeyen, meclise, hükümete şeffaf hesap veren, denetlenebilen bir silahlı kuvvetler reformu Türkiye'nin en önemli konuşması gereken konulardan biri. Tabii aynı zamanda şeffaf olmasıyla birlikte harcamalarının, yaptığı işlerin, gücünün, insan sayısının, subay sayısının, asker sayısının değerlendirilebildiği ve işte bütün bu ülke içi ve dışı hususlarda nasıl bir silahlı kuvvetler yapılanması olması Türkiye gündeminin en önemli konularından bir tanesi. Tam böyle bir bu ki Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından en önemli merhalelerden biri. Tam böyle bu konular konuşurken bir Sayıştay denetiminden çıkıverdi, biliyorsunuz.
Evet.
Meclis ve Sayıştay şeyinden, silahlı kuvvetlerin işte ombudsmanlık müessesesinden çıkıverdi. Hükümet bunu ister gözüken hükümet bunu yine komisyonda bir operasyonla ki başbakanlıktan meclise düzgün gelmişti yasa tasarısı. Şimdi ama bu arada bir de bir şey oldu. Böyle aslında genelkurmayla hükümet arasında işte bu askerliğin nasıl yapılacağına ilişkin tartışmalar devam ederken bu sözleşmeli erlere ilişkin bir yasa tasarısı da adeta Sayıştay denetiminden bir kısım tamamen çıkan Türk Silahlı Kuvvetler denetimi ile birlikte böyle bir hükümetin isteği bir yasada ortaya çıkmış oldu. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve askerlik müessesesine ilişkin yapılması gereken çok şey var. Ama bir anda yaklaşık 50 bin kişilik bir özel ordu kurulmasına ilişkin yasa tasarısı parlamentoya geldi. Ve bunda muhalefet falan, yani önümüzdeki günlerde mutlaka şey yapılacaktır ama Türkiye'nin gündemine de oturmuş değil. Bu nedenle ele almakta
çok fayda var. Ali Bey, bir cümleyle Sayıştay ve ombudsmanlıktan çıkarıldı kavramları ne demek? Onlara da bir cümle dinleyiciler açısından bir açıklama yapar mısınız?
Tabii. Şimdi Türkiye'de yani bütün kamusal alanlarda çeşitli denetim uygulamaları var ve bunun en önemli nihai denetimlerinden bir tanesi Sayıştay. Ki Sayıştay'da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapıyor bu denetimi. Bu Sayıştay denetimi yani Türk Silahlı Kuvvetler müesseseleri bu denetim kapsamı dışında bırakılıyor. Ayrıca askeri hususlardaki yaşanan problemler için ombudsmanlık müessesesi geliştirildi Türkiye'de. Buna ilişkin bir düzenleme var. Bu askeri hususlardaki çatışmalı meselelerde bu müessese tarafından ele alınmıyor. Yani bunlar istisna iyi bir durum vardı. Evet,
ombudsmanda bir çeşit kamu adına denetçilik yapan bir kurum.
Kurum. Bunlar istisnai hususiyetlerini, özelliklerini halihazırda yine devam ediyorlar ki bu bir ülkede vesayet rejiminin en önemli belirleyici unsurlarından bir tanesidir.
Evet, demokrasinin de en önemli gerçeği gereği olan şeffaflığın yeterli derecede olmadığını da ortaya koyuyor herhalde.
Tabii, yani demokrasi kalitenizi ölçerken bu en önemli bakılan unsurlardan biridir. Dolayısıyla yani bir silahlı kuvvetler reformu, silahlı kuvvetlerin gerçek bir demokraside olması gereken yerinin çizilmesi gerekirken ki bu da en önemli unsurlardan biri bu denetim, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ve parlamentoya karşı, siyasete karşı olan pozisyonudur. Ki biz de yani 1923'ten itibaren geniş bir tarihe girmeye gerek yok. İşte asker siyasetin üstünde bir pozisyonda ki bu Milli Güvenlik Kurulu'nda kendini şey yapar. Ve hali hazırda yani yapılması gereken işlerden bir tanesi özel bir orduya ilişkin yasa tasarısı değil. En temel şeylerden bir tanesi hali hazırda vesayet unsuru olan mesela İç Hizmet Kanunu'nun ele alınması gerekiyor. Değil mi? İç Hizmet Kanunu'nda hali hazırda balyoza imkan veren madde duruyor 35. madde değil mi? Orada ve iç güvenlik algılaması ve tehdit unsurlarında işte milli güvenlik siyaset belgesinde bir takım düzenlemeler var ama bu milli güvenlik siyaset belgesinde yine ağırlıklı hakim unsurlardan biri silahlı kuvvetler oluyor. Halihazırda siz Cumhurbaşkanınızın yaverinin itamiri bile Genelkurmay Başkanı. Yani bizim hukuk sistemi, askeri hukuk sisteminin ayrıcalıkları vesaire baktığımızda yani bir takım mesafelerin alınmasına karşın gerçekten demokrasi kalitesini en önemli aşağı çeken unsurların başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye demokrasi içerisindeki pozisyonunu belirlenmemesi yatıyor. Ve balyozlara işte envai tür darbe isimlerini unutuyoruz artık. Girişimlerin ortalıkta cirit attığı bir ortamda halihazırda siz İç Hizmet Kanunu değiştirmiyorsunuz. Mesela Jandarma Genel Komutanlığı'nı normal siyasi makama bağlamanız gerekirken ki ilk yapılması gereken işlerden biri iç güvenliği İçişleri Bakanlığı'na bırakılması gerekirken yeni bir ordu kuruyorsunuz 50 bin kişi. Yani gerçekten yine şizofrenik bir durumla karşı karşıyayız.
Burada ben şeyi merak ediyorum. Yani bu gereği yapıla yaklaşımıyla bu kurulacak yeni ordu kombinasyonu nasıl bir şey olabilir?
Yani şimdi buna tabii ki Genelkurmay'da belli ki evet demiş. Yani konunun detaylarına girdiğimizde şey yapacağız. Şimdi Türkiye'de yapılması gereken en önemli şeylerden biri bir koruculuk müessesesi var.
Evet.
Yani bu 1984-86'dan beri devam ediyor. Ve şu anda Türkiye'de 60 bin civarında bir korucunun olduğundan söz ediyoruz. Ve bunun Türkiye'ye maliyeti 250 milyon Türk lirası. Ayrıca korucuların sayısının daha fazla olduğu, şehir korucularının gizli olduğu, bu rakama dahil edilmediği gibi bir gibi bila bila bila bir şey var. Yani ilk 15 yılda korucuların 1/3 suça bulaşmış, koruculukları iptal edilmiş. Korucular kendileri hayatlarından memnun değil, devlet bizi kandırdı diyor. Eskiden adamlar işte bir göreve kendi çatışmaya gittiklerinde askeri araç alırmış, şimdi dolmuş da gidiyorlarmış filan. Yani sosyal hakları açısından evet. da kendileri de serzenişte bulunuyorlar. Şimdi böyle kangren bir koruculuk müessesesi var. 60 bin kişi diyelim, işte 250 milyon 250 trilyon eski şeyle bir maliyeti var bütçe üzerinde ve bu müessese hala ayakta ve bunların büyük bir bölümü suça karışmış oluyorlar. İşte bilge katliamı, köyü katliamı,
evet, yani olabilecek en uç noktası trajedinin o bilge köyündeki 47 kişi miydi, öyle bir şey.
Bunların elinde silahlar var, bunların elinde işte araçlar var ve bu müessese duruyor. Bir yandan siz PKK ile barış çatışmayı önlemi. Şu anda bir sakin dönem yaşanıyor ama 1 Mart'tan sonra ne olacağı belli değil. Yani bir adım atıyorsunuz, açılım yapıyorsunuz. Yapmanız gereken şeylerden biri bu içeride büyük bir bölünmeye sebep olmuş. Yani kardeşi kardeşi kırdıran bu koruculuk müessesesi 30 yıldır kangren bir hale gelmiş. Bunu kaldırmanız gerekirken siz tutuyorsunuz ekleme bir 50 bin kişilik uzman erbaş pozisyonunda bir profesyonel yeni bir kategori yaratıyorsunuz.
Evet, bu ne sonuçlar verebilir sizce?
Bunun sonuçları şöyle, yani birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok fazla kategori var. Şimdi bu uzman 1984 yılında çıkan bir uzman erbaş kanunu var. 86'da yürürlüğe giriyor. Sonra 89'da istihdama başlıyor. Ama buradan bir sonuç elde edilemiyor. Çünkü bunlar bir süre sonra yani amaç işte terörle mücadele için komando birliklerinin gücünün artırılması vesaire filan. Ama bunların işte yaş 30'dan sonra hiçbir işe yaramadıkları genel gerekçede de böyle belirtiliyordu. Onun için oradan söylüyorum. Ondan sonra yani işte arada da 3 aylık gariban gidiyor orada, işte 1,5 senesi dolduğunda yine gerekçeye göre yetişmiş elemanken terhis oluyor bu sefer. İşte bu şeyden öbür uygulamadan sonuç alınamayınca yeni bir kategori ekliyoruz. Bu kategoride askerliğini yaptıktan sonraki zaman içerisinde davet edilen alınacak elemanlar bunlar. Şimdi bu aslında kimi uzmanlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok çeşitli işte astsubay, yine hali hazırda eski uzman erbaş, profesyonel olarak aslında pek çok alanda sivil ve de askeri memur olarak da profesyonel istihdam ediliyor. Yani elektronik sistemlerde vesairede baktığınızda çok profesyonel sivil ya da askeri, yani onları sivilden askere de geçiriyorlar, rütbe alıyor ya, böyle şeyler var. Ayrıca işte bu uzmanların astsubaylığı atan çok değişik kategoriler var. Bu kategoriler arasında da yeni bir kategorinin eklenmesi bir çatışma da yaratıyor. Zaten sınıfsal farklılıklar var. Astsubaylar şeyler, subaylarla biliyorsunuz bir yıl yaşanan özlük hakları sorunlarından ikinci, üçüncü, öteki muamelesi gören bir kategori var. Yani zenciler, İspanyol kökenler, beyazlar, pürütenler gibi bir ordumuz var. Generaller, subaylar, assubaylar, uzman erbaşlar, sivil memurlar, askeri memurlar vesaire. Çok değişik kategorilerde Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunlara düzenleme getirilmesi ve burada bir taraftan da yani siz askeri kamplar, ordu evlerini gibi kantinler, şunlar bunlar şeyleri azalttığınızda %10'luk bir tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Bunu da yapmıyorsunuz.
Evet, yani bu hatta daha da gerekirse 5 ila 10 yıl kalacak gibi çok tuhaf, yorumlaması kolay olmayan bir açıklama da gelmişti galiba başbakandan.
Evet, yani aslında niçin, neden, ne yani bir yandan siz demek ki böyle bir yeni ordu kurmayı düşünüyorsunuz. Yani barış da istemiyorsunuz.
Yani, böyle de yorumlanabilir mi?
Yani siz adım atıyorsunuz. İşte Öcalan, İmralı, işte Kandil, o, bu, balıkçı, çorbacı, neyse görüşmeler. Birliğin şeyi var. İşte bu iş mesele çözülecek, açılım vesaire, seçim öncesi, seçim sonrası neyse durdurulacak. Ama bu arada özel bir 50 bin kişilik ordu kurup işte bunların bütün haklarını vesairesini düzenleyen bir yasa tasarısını meclisin gündemine getiriyorsunuz. Yani tasarı ayrıntılı incelenmeli, bakılmalı. Profesyonel orduya Türkiye geçmeli mi? Diğer ülke uygulamaları, mesela profesyonel ordu uygulamasının olduğu ve zorunlu askerlik uygulamanın olduğu işte Avrupa Birliği ve Batı ülkelerinde, ama burada şey de var. Vicdani retçilik müessesesi de konulmuş.
Ya benim anladığım kadarıyla profesyonel orduya yani var olan ordu dursun, bir tane profesyonel ordu olsun. Yaklaşımım benim için. Yani.
Şimdi bütünüyle bir ordunun profesyonel hale getirilmesi yok. Hem zorunlu askerlik var, hı hı, hem de bu özel durumla ilişkin olarak daha eğitimli bir gücün oluşturulması var. Benzer şeyler var. Mesela Özel Kuvvetler Komutanlığı var. Bir de ben şunu, tabii biz kamuoyu da çok uzağız bu terminoloji. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir o komutanlık, karargah, taktik komutanlığı, ne bileyim, bildiğin kavramlar var. Bunların her biri mesela bu kadar komutanlığın olması yani bir şey gibi, ilçenin vilayet yapıldığındaki pozisyon gibi. Yani başka ordularda böyle mesela bir komutanlık kurduğunuzda genelkurmay bir komutanlık şeyinde değil, bir karargah hüviyetinde başka ülkelerde. Mesela donanma komutanlığı yok. Evet. Şimdi bunları da çok bilmiyoruz açıkçası. Bir askeri uzman şeyiyle söylemiyorum, aman şey olmasın. Yani bunları, bu konularda da yapılması gereken işler var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem personel sayısında subay, assubay ve bu kategorilerin düzenlenmesi, hem de askerlik müessesesinin zorunluluğu, süresi vesaire konusunda yapılması gereken işler var. Ayrıca silahlı kuvvetlerin bir demokrasi bünyesi içerisinde, yani İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi, İç Hizmet Kanunu 1935'ten beri devam eden İç Hizmet Kanunu'nun düzenlenmesi gerekirken, işte Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve Milli Güvenlik Askeri Mahkemelerinin kapsam alanları ve düzenlemeleri, bunların şeyleri demokratikleşmesi ve ortadan kaldırılması gerekirken, Sayıştay'ın denetiminin olması gerekirken, siz koruculuk müessesi orada kangren kangren dururken, bir askerliğini yapmış çocuklardan oluşacak paralı bir profesyonel 50 bin kişilik ordu kurulmasını ve de barışa da gideceğiz diyorsunuz. Parlamentonun gündemine getiriyorsunuz. Şimdi burada muhalefet
ne yapıyor? Süreyi de bitirmek üzereyiz ama.
Evet, evet. Kartondan, kağıttan ordu mevzularında tek yetki benimdir, ben söyleyebilirim diyor Kılıçdaroğlu. Gelsin bu mevzuda konuşsun.
O konuda işte ben de onu soracaktım son olarak. Yani o konuda herhangi bir şeye rastlamadık bu konuda.
Yok canım. Evet. Yok yani şu anda yani bu tür şeylerde yok. Böyle bir şey yok yani. Konuşacak konu, bu konu uzun yani.
Uzun, evet. Ama, devamını getireceğiz herhalde.
Gündem yani. Çok yoğun. Bu konuya da değinmiş olmak yani yeni geldi Cuma günü geldi galiba. Yani geçen hafta komisyona indi başbakanlıktan. Takip edeceğiz.
Peki. Çok teşekkürler Ali Bey.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete birazdan devam edecek. Şimdi bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce de bir açıklama, bir duyuruda bulunayım. Aradan sonra bir konuğumuz var, Tuğba Çandar'la. Rant adlı kitabını, Rant Dink'in biyografisini, çok kendine özgü, önemli özellikleri bulunan Rant biyografisi üzerinden konuşacağız. Rant Dink'i konuşacağız.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete. Biraz önce söylediğimiz gibi Tuğba Çandar'la birlikteyiz. Everest yayınlarından yayınlandı. Epey de oldu aslında yayınlananı, bizim gecikmemizdir. Bunu nihayet konuşma fırsatı bulabiliyoruz. Hoş geldin Tuğba.
Hoş bulduk.
İlk defa buraya geldiğini duyunca da doğrusu biraz üzüldük. Çünkü daha önce de konuşacak şeylerimiz vardı. Neyse, telafi ederiz diyelim. Bir kere her şeyden önce her türlü yani aramızdaki gayet samimi ilişkin ötesinde de çok objektif olarak da muazzam etkileyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Her eve lazım dedikleri türden ve kendi sesini aradan çıkararak da yapmış olman inanılmaz bir tablo ortaya çıkarıyor. Alıştığımız tarz, hem bilebildiğimiz tarzda bir biyografi bu, hem de çok farklı bir biyografi. İkisini birden yapmışsın valla. Ne diyeceğimi bilemedim. Herhalde Hrant Dink'in eşi Rakel'in de başında kitabın yazdığı gibi bunu görevlendirilmişsin gibi bir şey. İlahi şeyden. Hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bu sözlerim benim için. Sağ olun.
Evet, yani bunu hakikaten itifat içinde söylemedim. Şimdi ben bu kitap, yani binlerce tarafı var. Yani Hrant Dink olayı hem kişi olarak hem temsil ettikleri olarak çok şey var konuşulacak. Ama benim özellikle bir nokta üzerinde durmak istiyorum. İleride başka boyutlarını da konuşabiliriz. Yani Hrant Dink'in öldürülmesi ve cenazesi. 4 gün arayla olan iki şey. Birçoklarımız için, yani benim için de şahsen öyle, dünyanın en umut kırıcı, en korkunç olaylarından biriydi. Yani ölmek filan istediğimiz anlar gibiydi. Ama aynı zamanda cenazesinden de hiç Türkiye'den ve kendi etrafımızdan, kendimizden bile beklemediğimiz bir gücün doğmasına tanık olduk. Böyle bir mucizevi ikilem yaşandı. Ben buradan şey yaparak, şimdi özellikle de Mısır devrimini de taze takip etmekten gelen biri olarak, yani Umudun Zaferi diye bir yazıyı bu sabah daha konuşuyorduk. Ronnie Krausman diye birisi yazmış. Yani şöyle diyor, 18 günlük kitle gösterilerinden sonra Mısır halkı 30 yıllık bir diktatörlüğü alaşağı etti ve gerçek bir özgürlük, haysiyet ve sahici demokrasiye fırsatın yolunu penceresinde açtı. Ne olacak bilemeyiz ama bu umudun zaferi diyor. Ben Hrant Dink'i zaten tanıyorduk. Dostluğumuz vardı ve radyoda da program bile yapmıştı. Agos ilk kurulduğu zamanlarda yaşıtız aşağı yukarı zaten Açık Radyo olarak. Ama kişi olarak sonradan kitaptan da okuduğum tas tamam da böyle bir umudun insanı gibi bir sembolü gibi geliyor. Bunu konuşmak istedim. Yani paylaşma, dayanışma, yeni bir toplumun temellerini, tohumlarını atma yönünden. Yani yaşadığın yeri temiz bırak, yeni bir ülkedesin diye Mısırlılar söylemiş. Hrant da böyle bir insan yani. Ne diyorsun?
Evet, yaşadığı yeri temiz bırakan bir insan. Gerçekten de çok doğru bir benzetmeyle girmiş olduk. Hatta Hrant'ın burulup düştüğü o kaldırım da aslında hala büyük bir sembol. Evet. Niteliği taşımayı sürdürüyor. Çok temiz bir yer orası. O vurulup düştüğü yerde. Hrant aslında senin de dediğin gibi yaşarken hepimize bir iyileşme fırsatı sundu. Ben hep bunun üstünde duruyorum.
Şifacı.
Bir şifacı olduğunu düşünüyorum. Bizi dönüştürdü Hrant. Ve bunu yaparken de işte tıpkı o Tahrir Meydanı'ndaki insanlar gibi son derece doğal. Son derece spontane, sahici, kendiliğinden ve son derece sahici bir şekilde yaptı bunu. Hiçbir pretansiyonu olmadan, hiçbir iddiası olmadan yaptı. Belki de bu yüzden bu kadar etkileyiciydi. Düşünsene, bize koskoca bir Ermeni meselesini anlattı. Ama hep küçük insanlar, küçük insan hikayelerinden yola çıkarak yaptı bunu. Ve dediğim gibi kırmadı, incitmedi ve bize gerçekten hem Ermeni meselesini anlattı, hem bizim bu meseleyle yüzleşmemizi sağladı, hem de bize iyileşme fırsatı sundu. Ben Hrant'ın bunu öldürülmesiyle, yani öldürülme biçimiyle de yaptığını düşünüyorum hep. Yani o Agos'un önündeki kaldırımda cansız bedeniyle yatarken o günden 1915'e bir köprü oluşturduğunu düşünüyorum. Ve o haliyle de anlatmayı sürdürdüğünü düşünüyorum. O yüzden Türkiye insanının vicdanında çok büyük bir yarılma oldu ve o yüzden dediğin gibi birkaç gün içinde 200 bin aşkın insan gene sokaklarda ve gene vakur bir şekilde, hiçbir taşkından meydan vermeden,
evet,
hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz diye o sloganları dile getirebildi. Bu da çok ilginçti. Çünkü sonuç olarak kendinden farklı olan bir insanla, tırnak içinde kullanıyorum, evet, tabii bunu, bir Ermeni ile böylesine bir özdeşleşmeyi Türk insanı ilk defa dile getirebildi.
Evet, müthiş paralellikler var. Yani çok zorlamak istemiyorum bu.
Evet.
Taze heyecanını da tabii atmamıza imkan yok bu Mısır'da. Dünya çapındaki sonuçları on yıllarca daha hissedilecek olayla, ama şimdi senin kitabın 22. sayfasında işte daha çocukluğunda kendilerine öğretildiği gibi yaşadığın yeri temiz bırakacaksın. Ermenilerin kuralı bu yüzyıllardan beri diye bir bölüm var. Şimdi
evet,
bunu görünce dün akşam senin geleceğini şey yapınca, hem bir yandan Mısır'ı okuyup izliyorum televizyonlarda, bir yandan da buna bakınca işte daha ne olacak dedim. Hakikaten onlar da şimdi devrim kutlamalarını yapıyoruz, devirdik adamı. Gidip içelim, ne yapacaksak yapalım ama sabah buradayız, meydanı temizleyeceğiz diye yüzlerce mail şey attılar, tweet attılar, evet, birbirlerine. İşte bu yüzyılların insanı.
Ve görüntüleri de gördük hep, evet, süpürüyorlar meydanı.
Evet, grafitileri bu sabunlu suyla yıkıyorlar, evet, filan. Yani evet, şimdi bu çok çok önemli bir nokta.
Aynı şeyi ben Tuzla Ermeni çocuk, evet, kampına gittiğimde yaşadım. O okuduğun satırlar,
evet,
o bölümden,
evet, mantıka temizliği.
Evet, o inanılmaz bir şeydi. Çünkü bu Tuzla çocuk kampı aslında Hrant'ın yetimhanede kalırken, kimsesizler yurdunda kalırken, bu Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı'nın arazisi üzerinde çocuk emeğiyle kurdukları bir kamp, bir yazlık kamp yeri. Çünkü kilisenin sadece ufacık bir avlusu var, taş avlusu var ve bu çocukların bütün gün yaz sıcağında oynamaları için yeterli değil. O vakfın başkanı olan Hrant Küçük Güzelyan öncülüğünde bir girişim başlatılıyor ve bu çocuklar hep birlikte, bunlar o yaşları 8 ila 12 arasında değişen küçücük çocuklar aslında, Tuzla'ya gidiyorlar ve bir arazi üzerinde, yani vakıflara ait bir arazi üzerinde, işte önce Kızılay çadırlarından başlayarak o çadırların direklerini çakarak, ondan sonra taş taşıyarak, orada çeşme açarak, evet, su taşıyarak vesaire bir kamp kuruyorlar. O kampın bulunduğu yere ben gittim. O kampta bulunmuş olan ve o kimsesizler yurdunda okumuş olan Ermeniler böyle bir organizasyon yaptılar. Beni de davet ettiler. Oraya gittim ve orada inanılmaz bir gün yaşadık. Çünkü o kampa 12 Eylül döneminde el konmuştu ve o koskoca arazi, vakıf arazisi olduğu halde kimlere satıldıysa artık çevreden gelen böyle villaların tasallutuna uğramıştı.
Peki el koyma nedeni neydi?
El koyma nedeni tamamen askeri yönetimin azınlıklar üzerinde uyguladıkları ayrımcı politikalar sonucunda olan bir şey. Yani vakıf arazilerini Türkiye'deki her askeri darbe sonrasında, her askeri yönetim sırasında bol miktarda el konuluyor. Böyle bir uygulama var. Mesela Hrant'ın okumuş olduğu İncirdibi İlkokulu şimdi bir otopark. Orayı da gittim gördüm. Oraya da el konmuş. Bu Jovaran dediğimiz kimsesizler yurdu. Ki orası kimsesizler yurdu değil. Tam kimsesizler yurdu da değil aslında. Orası çok ilginç bir yer. Orası Anadolu'dan getirilen Ermeni çocukların barındırıldıkları bir yer. Bu çocukların hepsi kimsesiz değil ya da hepsi annesiz babasız değil. Hepsi yetim değil. Ama Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki Ermeniler 1915'ten sonra buralardaki bütün okullar ve kiliseler kapatıldıkları için evet. Kendi kimliklerini geliştirmekten yoksun bırakılıyorlar. Hem mülksüzleştiriliyorlar hem de kimliksizleştiriliyorlar aslında. Ve 1960'larda İstanbul Ermeni Patriği Şnork Kalustyan öncülüğünde bir girişim başlatılıyor. Ve bir takım rahipler, daha doğrusu oralarda zaten bulunan rahipler, Diyarbakır, Mardin, işte Şırnak vesaire gibi böyle ücra köyler, oraların ücra köylerinde bulunan Ermenilere ulaşmaya çalışıyor. Ve onların çocuklarını toplayarak İstanbul'a getiriyorlar. Çünkü İstanbul'da bilindiği gibi Lozan Anlaşması uyarınca okullar ve kiliseler açık. Açık kalmak zorunda.
Lozan'a göre.
Lozan'a göre. Evet. Dolayısıyla bunlara bir hem dini hem de dil eğitimi verilmesi mümkün olabiliyor. Ve bu çocukların barındırılması için bu Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin altında iki odalı bir yer kuruluyor. Orayı da gittim gördüm. Orası da böyle yurt falan deniyor. Sadece minicik iki odası olan, işte bir tanesinde oğlanlar, bir tanesinde kızlar kalıyor. Bir de ortak yemekhane, mutfak karışımı bir mekan var. Orada bu çocuklar barındırılıyorlar. Ve işte o zaman var olan mesela İncirtibi İlkokulu gibi, Bezcan Ortaokulu gibi, Bezcan Ortaokulu hala devam ediyor, okullara gönderiliyorlar ve böylece bunların Ermenice öğrenmeleri imkan dahilinde oluyor. Dolayısıyla bunlar tam yetimhane çocukları değil ama annesiz babasız bir arada oldukları için müthiş bir dayanışma duygusuyla.
Paylaşma ve dayanışma var. Şimdi mesela
müthiş bir yani zevkle çalışarak.
Evet. Evet, şimdi mesela şöyle bir alıntı yapacağım müsaadenle, 56. sayfada galiba. Doğup o şey, yani şeyi anlatıyor Rant'in kendisi. Güvercin Zeko'yu anlatıyor.
Evet. Çok güzel bir yazdırım.
Posta güvercinimiz de o bizim. Yüzü tıpkı bir güvercini andırırdı diyor. Dolu poşetle gelir, boşaltır, boşaltan poşeti de doldurur giderdi. Neyle mi? Diğer yetimhanelerde bulunan kardeşlerimize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza yazdığımız iki satır mektupla ve onlara götürmesi için istihkaklarımızdan ayırdığımız çiklet, meyve, şekerlerle. Onlardan bize getirir, bizlerden ona götürürdü. Tuzla'daki Hofsep'in Kalfayan'daki Meryem'e yazıp Zeko'ya teslim ettiği pusula dün gibi aklımda hala diyor. Meyro nasılsan, ben eğiyem, gözlerinden öpirem. Zeko'ya sakız vermişem, çiğneyesen, beni unutmayasan. Yani bundan daha etkileyici ne olabilir? Yani bütün bu ruhu, dayanışmayı ve işte bir komün, yani komünote olmanın, topluluk olmanın. Yani burada şeyin, Ermeniliğin herhangi bir şeyin önemi yok. Sadece insan topluluğu olmanın önemi var. Çok önemli bir şey bu yani.
İşte bu demin anlattığım organizasyonla, o Tuzla çocuk kampını, yani şimdi yerinde Yerler Esen Tuzla çocuk kampına piknik yapmaya gittiğimizde ben oradaki insanlarda da aslında bu ruhun devam etmekte olduğunu gördüm. Aralarında Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapanlar vardı. Esnaf, zanaatkar insanlar vardı. Fakat hepsinde gördüğüm şey inanılmaz bir birbiriyle dayanışma. O döner tezgahı nasıl kuruldu? O çıkınlar nasıl açıldı? O şakalaşmalar nasıl başladı? Ondan sonra o ilahiler nasıl söylendi? Nasıl Türkçe, oradan Anadolu türkülerine geçildi? arkadan dediğim gibi o mıntıka temizliği nasıl yapıldı ve o Armen Marşı ile orası nasıl terk edildi. İnanılmaz bir her şey o çocukluktan kalma aslında o zaman ta o zaman öğrenilmiş
dayanışma ruhu. Asla geri dönüşü olmayan işte her zaman çıkabiliyor. Yani Rant'ın daha sonraki o Baron diye adlandırdığım bölümlerdeki iş kurmasında Rant Dink'in filan gene sakatları çalıştırması. Evet. Ya inanılmaz evet. şeyler hep burada.
Evet. Delileri, özürlüleri çalıştırıyor. Hatta hala onların hem Agos'ta hem de Beyaz Adam kitabevinde, Hrant'ın kardeşlerinin evet. yürüttüğü Beyaz Adam kitabevinde özürler çalışıyor. Hatta ben kitabı yazdıktan sonra o bölümü acaba çıkarır mısın, kimse alınmasın okurken filan diye de benden rica ettiler. Yani Beyaz Adam'da hala çalıştırıldıklarının filan. Böyle bir şey. Evet, bunun yani, cevabını da bilmiyorum orası dikkatini çekti mi okurken şey diye veriyorlar. Ne var herkes biraz delidir. Biz evet, de deliyiz zaten.
Aynen. Aynen. Tabii. Evet. Koruyan, kollayan sıfatı her zaman var. Yani liderlik vasıfları erken gelişmişti. Yaşının büyüklüğünden ya da başka şeylerden diyor ama bence tayin edici yönü onun işte toplumcu, sosyalist diyebileceğim ya da işte devrimci Ermeni meselesini anlatan Dengbej olması ya da işte şey Etienne'in de söylediği gibi o bizim işte Kürtlerin Dengbej'i neyse bizim hikaye anlatıcımızdı. Bütün bunların hepsi var ama bana en çok vuran işte bu koruyan, kollayan, küçüklere yardım sürekli olarak yani karısıyla da ilişkisi, çocuklarıyla da, torunuyla ilişkisini falan anlatırlarken aile bağlarında
evet.
da
evet.
olağanüstü bir sahicilik var. Yani şey var işte kaçırıyor kızından. İlk koca adam küçük oyunlara başvururdu biraz daha torunuyla bir arada olabilmek için. Bence bunlar olağanüstü. Tek başına bir toplumsal hareket sıfatı var. 69. sayfada söyledin.
Evet.
Öyle yani bu
kolektif
ruh.
Ben aslında o tek başına toplumsal hareket sözcüğünü de çok önemsiyorum Ömer. Çünkü ben bu çalışmayı yaparken hep kendi kendime yani daha öldürüldüğü andan itibaren hepimizin kendi kendimize sorduğumuz soruyu ben bu 3 yıl boyunca sürekli sorup duruyordum. Niye Hrant? Niye Hrant? Niye Hrant'a kıydılar? Aslında Hrant tek başına bir toplumsal hareketti. Ondan kıydılar. Yani bütün o 1915'ten sonra Ermenilere yaşatılanlar sonucunda ve Cumhuriyet dönemindeki ayrımcı devlet politikaları sonucunda tamamen kendi kabuğuna çekilmiş, sindirilmiş olan Ermeni cemaatinde Hrant gibi bir sesin çıkması cemaatin kendisini bile şaşırtmış.
Alt üst etmiş.
Tabii. Ve korkmuşlar. Yani çoğu insan Hrant'ı desteklemekten korkmuş. Bu anlaşılır bir şey. Ama Hrant gerçekten ne Türkiye Devleti'ne yaranabilmiş ne Patrikhane ve Patrikhane kümesinde Patrikhane çevresinde kümelenmiş olan o çıkarcı zümreye yaranabilmiş ne o korkmuş ve sindirilmiş olan kesime tam olarak yaranabilmiş ama buna rağmen Agos'u çıkardığı o 10 yıl içinde çıkarmakla başlayan ve ölümüne kadar süren o 10 yıl içinde tek başına bir toplumsal hareket oluşturmuş. Bu dehşet bir şey.
Evet ve yani şeydi hakikaten dehşet bir şey ve bunun temelleri de tamamen toplumsallıktan geliyor. Hiç kimseden elini hiç kimsenin üstünden çekmiyor. Ailesinden de çekmiyor. Dava evet. arkadaşları, meslektaşlarından da.
Evet. Ve kitabı iki bölümde yazdım. Biliyorsun. Çocukluğundan başlayarak Agos'un kurulmasına kadar ki dönem bir kitap oldu. Ona Hrant Hrant adını verdim. İkinci
deli
kitap
bozuk,
Deli Bozuk. Deli evet. Fişek.
Deli.
İkinci kitap ise Baron Hrant oldu. Agos'u kurmasından öldürülmesine kadar ki dönemi kapsadı. Ama dikkat çekici olan şey Hrant hayatının her dönemindeki arkadaşlarını hayatının sonuna kadar taşımış.
Evet.
Onlarla ilişkilerini sürdürmüş. Dediğin gibi onlardan elini kolunu çekmemiş.
Evet, süslü bakmaz mesela Armenak'ın kardeşi Orhan Bakır'ın şey diye söylüyor. Armenak'tan sonra Hrant elini hiç çekmedi benden. Bacısı kaldım onun diyor. Yani inanılmaz bir şey aslında.
Ve dikkat çekici olan bir başka nokta da bu liderlik vasfı. Ermeni cemaati için geçerli değil sadece yani bu ülkede demokratikleşmeyi destekleyen tüm kesimler için o görevi görüyor ve belki de bu yüzden sizin dediğiniz gibi bir öyle bir lider olduğu için hedef alınıyor. Mısır'da örneğin öyle bir şey yok. Lider olmaması oranın bir avantajı olarak gösterildi o hareketin. İşte tek başına toplumsal hareket olunca da bu şekilde...
O toplumsal hareket susturulmaya çalışıldı. Tek bedende.
Evet. Ama pek çok bedene de yayıldı. Devam ettiğini de söylememiz lazım. Evet. Yani bu... Böyle,
umut değil mi?
Evet. Yani bence tamamen umudun doğuşudur. Yani en sıkıntılı dönemlerindeki itiraf edeyim farkında değildim. Yani bunu ancak öldükten sonra söylüyoruz ve çok çıkamayacak içimizden bir şey herhalde. En azından ben kendi payıma, fakat en sıkıntılı döneminde şimdi geriye dönüp baktığım zaman bir kez İngiliz konsolosluğundaki bir davette karşılaştık. Son gördüğüm odur zaten. Ve bir ara hemen yanıma gelip Ömerciğim senin için ne yapabilirim diye, açık radyo için. Yani söylediği son laf bana bu. Böyle bir insan yani. Yapılacak bir şey yok. Evet. Tamamen vermeye, yani bu rekabetçi bize öğretilen, yani özellikle 1980'den sonra işte adına ne dersek diyelim, neoliberal değerler, şunlar,
bireysellik bunun, ya da neyse. Böyle.
Her zaman rakipler var, rekabet var ve suyun üstünde kalma, ötekileri itme anlayışı yani son haddine vardırılmış bir dünyadayken sadece vermeye dayalı, vermekten asıl kazançlı çıkacak bir ilişkiler ağını, hı hı, bu kadar şimdi nasıl ortaya koyduğunu çok... Yani ben bu konuda bir şey de yazmaya çalışıyorum, bir türlü beceremiyorum. Uzadıkça uzadı ama...
Aslında tabii şu da var belki, Hrant bu kadar çok verdiği için de bu kadar çok sevildi bence. Yani karşılıksız bir verme de değildi aslında. O vermek... O kadar çok verdi ki onun... kadar veren bir insan da ancak bu kadar sevilebilirdi. Yani bu çok önemli bir şey. Evet. Türkiye'de bu kadar siyasi cinayete tanıklık ettik biz maalesef. Maalesef. Ama hiçbiri Hrant'ın öldürülmesinin doğurduğu vicdani yarılmayı ve Hrant'ın arkasından duyulan sevgiyi doğuramadı. O garip bir şey.
Katarsis'te bir anlamda. Kesinlikle. O insanların sokağa...
Evet, yani mesela bizim bu Açık Kitap diye bir şey çıkarttık işte 15. yılın hem radyonun kendi meselelerini hem de kendi kapsadığı meseleleri içine alan. Orada Halil Turhanlı'nın programcısı, dostumuz ve yazar bir şeyi var. İnsanın dahi artık bir şeye indirgendiği metalar dünyasının yerine konan içten ve çıkarsız ilişkileri örgütlemek üzere kurulu bir armağan ekonomisi. Yani bu hepimizin hayatlarının çok büyük bir kesiminin bencillik ve rekabet ortamının tamamen dışında kalan ilkelere dayanarak cereyan ettiği Hrant ve bütün Hranting ve bütün bunlar bunun en iyi göstergesi bence. Gerek Agos işi, gerek kendi kişiliği, aile ilişkileri, dostlarıyla olan ilişkileri filan. Yani bu çok büyük bir umut aynı zamanda.
Bir de tabii buradan bir adım ileri gidersek şunu da söylemek gerekiyor bence. Hrant'ın siyasi mücadelesine ve siyasi çizgisine bakıldığında da aslında gene aynı şeyi görüyoruz. Hrant Ermeni cemaatinin, o sindirilmiş Ermeni cemaatinin cesur sesi olarak ortaya çıkıyor. Ama sadece kendi davasını üstlenmekle kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye toplumunun başörtü yasağından Kürt meselesine kadar bütün meselelerine çıkıyor. Böyle bir örnek de yok Türkiye'de hiç. Yani bir gayrimüslim azınlığın temsilcisi olarak ortaya çıkan bir adam kendini aşıyor ve başörtüsü sorununa da sahip çıkıyor. Yani o aynı vericilik işte, aynı o dayanışma ruhu, o aynı kendini aşma aslında Hrant'ın siyasi çizgisinde, siyasi davasını savunuş anlayışında ve biçiminde de ortaya çıkıyor.
Evet, yani bu açıdan gerçekten bir dönüm noktası sayılabilir. Yani yaşamı da ölümü de, bunu fark etmemiz için maalesef öldürülmesini tam anlamıyla fark edebilmemiz için gerekti. Ama işte bir yerde diyor ki çocuklara ve fakirlere hep düşkündü bilirsiniz diyor. Ermenilerden biri anlatıyor mesela. Ya bundan daha
sahici bir şey olamaz.
Evet, insanlar yani çocuklar ve yoksullar ilgilenmelidir zaten, yani içinden en çok o gelir. Yani işte bütün o Patrik babamız mesela muazzam bir şey o. Yani Kalustyan'la ilgili bir ara kırılmış da onun bir yolsuzluğa göz yumdu kanaatinde söylemişler ve karşı yani ne yapalım idare et filan demiş. Evet. Onu da etik olarak korkunç kuvvetli bir etik tarafı olduğu için yani Patrick babamız bizi hayal kırıklığına uğrattı diyor.
Diyor ama ondan sonra o hayal kırıklığına rağmen aradan yıllar geçtikten sonra çıkardığı Agos gazetesinde yazdığı yazılarda gene Patrick babamız, evet, diye anlatıyor şunu, evet, Patrick bize. Zaten Hrant'ın bütün önemi orada, yani o sevgisi. Ali Bayramoğlu sanıyorum ilginç bir şey söylüyor kitapta. O kadar sevgi dolu bir insan aynı zamanda o sevgi yakıcıdır da diyor. Değdiğini yakar da diyor. Evet. Yani Patrikhane ile ilişkisi aslında ileriki yıllarda Mutafyan yönetimindeki Patrikhane ile ilişkisinde öyle yakıcı bir sevgi de görüyoruz. Ama Hrant aynı zamanda da çok bağışlayıcı tabii.
Evet.
Yani çok affedici ve bağışlayıcı. O tarafı da çok çok güçlü.
Ya, dini şeyi de var çünkü kuvvetle, yani bize iyi öğretilmişti dualar filan diyor ve zor zamanımızda kullandık diyor. İsa'nın da ne kadar bağışlı, o yoksulların gerçek İsa'yı şey yapıyor aslında. Tabii. Yoksulların.
Tabii. Yani Hrant'ın inancı hiçbir zaman Rakel'in Hristiyanlığı gibi bir Hristiyanlık değil. Çünkü Rakel çok çok benim gördüğüm hayattaki en inançlı Hristiyanlardan biri. Sadece Hristiyanlardan değil, en inançlı insanlardan biri. Hrant'ınki öyle değil ama dediğin gibi çocukluğunda melek rolü oynarmış mesela. Koca kanatlarıyla melek rolü oynamaya bayılırmış. Aslında bence çok yakışan çok, bir rol çok, kendisine. Çünkü yani hayatı boyunca da o, evet, rolü sürdürdü. Çocukluğunda öğrendiği bir tamamen o da gene dayanışmaya, gene sevgiye dayalı bir Hristiyan inancı var. Fakat sonra tabii işte lise yıllarında solculukla tanışıyordu. 68 kuşağının sloganları onun okuduğu lisenin duvarlarını aşıyor. O da solculukla tanışıyor ve kendisini ateist zannettiği dönemleri falan oluyor. Ama evet, gene hayatının sonunda görüyoruz ki Hrant mezmurlara, yani kutsal kitabın dualarına sığınıyor.
Evet, bunun bitişte aslında, orada müthiş tabii o bölümde. Yani.
Burada baskın oranı orandan alıntı yapmak istiyorum. Baskın kitabı okuduğu zaman büyük bir heyecanla aradı ve kutladı o da. Ve dedi ki inanamıyorum, en yakın arkadaşlarımdan biriydi ve ben onun bu dindar olduğunu, evet, bilmiyordum dedi. Dedim dindar değil, o dindarlık değil. O başka bir şey. Yani aslında Hrant'ı tabii hepimiz o kadar yalnız bıraktık ve Hrant üzerinde o kadar büyük bir baskı hissetti ki öyle bir kıskaca alındı ki gerek yargı, gerek basın kampanyaları, gerek ölüm tehditleri yüzünden orada bir sığınma, o çocukluğunun, evet, dualarına sığınma hali var.
Mezmurlara sığınıyor. Çok etkileyici buldum yani orayı da okurken. Zor okuduğumu itiraf edeyim yani. Ama yani bence bunu belki de biraz gecikmeli olarak seninle konuşuyor olmamız artık süreyi de sonuna getirirken bir faydası her şeyden işte o bir hayır çıkıyor. Ben de bunları eline boyuna biraz daha düşünme fırsatı bularak bunu konuşunca şimdi açıkçası umudun zaferi diye başlığı konmuş bu yazıdan, Mısır'la ilgili dün çıkmış bir yazıda gördüğüm şeyi aynen Hrant Dink için de söylenebileceği kanaatindeyim. Yani umudunuz, bu işten umut ve insan toplumsal dayanışma kazançlı çıkmıştır. Ne diyorsun?
Tamamen katılıyorum. Tamamen katılıyorum ve şunu söyleyeyim. Yani ben tabii bu kitabı yazdıktan sonra da hep Hrant'la yaşıyorum. Yani yazmakla bitmedi kitap. Ve Tahrir Meydanı'nda olanları izledikçe bu üç haftayı televizyon ekranlarına yapışmış bir şekilde hep onu düşündüm. Hrant olsaydı kalbi Tahrir için atardı.
Aynen, bunu ben söylemek istemedim ama senin söyleyeceğin beni çünkü Mısır'la kafayı bozdu diye korkudan.
Hepimiz bozduk.
Ben ya hatta bugünkü konuşmaya da aynen böyle çok mutlu olurdu bunu görmekten diye çok başlayacaktım ama korkudan başlayamadım. Tuğba Candar çok teşekkür ederiz, sağ ol ve bu ilk gelişin ama bundan sonra daha sıklaştırabiliriz ümidindeyim.
İnşallah. Çok şey İnşallah. Var. Çok çok teşekkür ederim Ömer Madra.
Evet. Veda ediyoruz. Bir şey de çalmıyoruz. Tolstoy bizi bekler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.